Ayrım 38.
Ağzından çıkanlara kendisi inanamıyordu. Nasıl söylemişti bunları kızına? Kalbinde duyduğu acı ciğerlerindeki ağrıdan beterdi şimdi. Tek beklediği kızının bir şeyler demesiydi. Leman buradan çıktığı an bebeğiyle beraber yine hırpalanacağı ve yalnız kalacağı bir dünyaya döneceğini biliyordu. Burada kalırsa da başka kırgınlıklara tahammül etmesi gerekecekti. Kendisini çaresiz yalnız hissetti. Koşup babasına sarılmak, onun göğsünde doya doya ağlamak istiyordu. Ama artık büyük derenin ormanlarında koşan küçük bir kız çocuğu değildi. Her düşüşte babasının elini uzatacağı. Burada kalması babasını da arada bırakacaktı, biliyordu. İleride belki de daha tatsız konuşmalar olacaktı aile arasında. Babasına doğru birkaç adım attı, ona doğru eğildi. Seni çok seviyorum baba. Seyit hiç cevap vermedi, veremedi. Öyle zor bir an geçiriyordu ki bütün hassasiyeti üzerindeydi ve sesinin titremesinden korkuyordu. İnatla dışarıya bakmaya devam etti. Leman son kez bir şeyler söylemeye çalıştı ama beceremedi. Kanepede bıraktığı oğlunu kucağına alıp odasına girdi. Dizlerine yatırıp çocuğuna nini söylemeye başladı. O akşam sofrada fazla bir şey konuşulmadı. Sevgiyi küstüren inat. Leman o haftayı Çemberlitaş'taki işe giderek tamamladı. Babasıyla da bir daha boşanma, evden ayrılma mevzu açılmadı. Ama her akşam eve dönüşünde perişanlıkla karşılaşan genç kadın bu hayatın böyle gitmeyeceğini biliyordu. Ölümlerden ölüm beğenmek zorundaydı. O hafta sonu tatiline girerken 3 lira para aldı iş yerinden. İlk defa cebinde kendisine ait parası oluyordu. Ama babasının canı pahasına, oğlunun bakımsızlığı pahasına para kazanmaya devam edemezdi. Cumartesi işten döndüğünde annesi alışverişteydi. Şükran hafta sonu için program yapmış olmalıydı. Eve girince babasını giyinmiş bekliyor buldu. Seyit kendisini iyi hissediyordu o gün ve dolaşmak istiyordu. O gittikten bir müddet sonra Naci bir kez daha geldi. Sabahattin muhakkak dönmesi ve kendisini affetmesini istiyordu. Naci akıl yolunu söylüyordu Leman'a. Leman inat etme Allah aşkına. Burada bu yaşadığın hayat daha mı tamam? Çocuğunu babana bırakıp daha ne kadar işe gidebilirsin? Çalışmasan daha ne kadar burada gönül rahatlığıyla kalabilirsin? Hem düşün, hayatında aldığın yaradan sorumlu olanlardan birini affetmek mecburiyetindeysen bu kocan olmalı. O diğer kadın değil, bir başkası değil. Bir haftadır yaşadıkları Leman'ın kararını kolaylaştırmıştı. Hayatını kabusa çeviren sebep baba evinde de yine onun yanı başındaydı. Düşündükçe kocasını affetmek bu şartlarda yaşamaktan daha kolay görünüyordu. Hemen hazırlandı, araba kapıdaydı. Valizini alan Naci'yi takip etti. Korvana arabaya oturttu ve geri döndü. Aceleyle yazdığı kısa bir mektubu babasının yastığının kenarına bıraktı ve yaş dolu gözlerini odanın içinde sedirle son bir kez gezdirip dışarı fırladı. Kısa bir zaman sonra eve dönen Seyit, zile kızının değil de kiracısının cevap vermesine şaşırdı. Leman oğlu ile meşguldü herhalde. Basamaklardan çıkıp sofaya girdiğinde bir ses alamadı. Birden kıymetli bir şeyini kaybetmiş insanların telaşı ile odalara bakındı. Kimseler yoktu. Bir müddettir gözünün alıştığı çocuk eşyaları da kaldırılmıştı. Elini göğsüne koydu, derin bir nefes aldı. Şurubunu alması gerekiyordu. Sehpaya yaklaştığında yastığının altındaki kağıdı fark etti. Hemen oturdu, neler yazıldığını biliyordu ve ayakta buna dayanabileceğini sanmıyordu. Bir eliyle kravatını gevşetirken bir yandan da okumaya çalıştı. İlk satırdan itibaren gözleri yaş içindeydi. Leman'ın notu kısaydı ama okuması sanki çok uzun bir zaman almıştı. Babacığım, Allah'a ısmarladık. Burada daha fazla kalmaya tahammül edemeyeceğim. Geriye dönmem hepimiz için daha hayırlı olacak. Beni bağışla, seni çok özleyeceğim. Leman. Seyit sırtını yastıklara dayayıp başını batmakta olan güneşin renklendirdiği bulutlara çevirdi. Kağıdı tutan eli göğsünün üzerinde titriyordu. Laciverti solmakta olan gözleri buğulandı ve yanaklarına doğru yaşlar süzüldü. Kurumuş dudaklarının arasından mırıldandı. Ah Lemanuçka. Kuruyan çınarın ızdırabı. Seyit için hayatın bir bağlantısı daha kopmuştu artık. Vücudunun ihanetini anlayabiliyordu. Ama ailesinin geçirdikleri ona çok ağır gelmişti. Şu anda eski güçlü halini her zamankinden fazla arıyordu. Ailesinin parçalanması, kırılması onu mahvediyordu. Onları yeniden toparlayıp incinecekleri ve birbirlerini inciltirecekleri hayattan geriye çekebilmiş olmayı istiyordu. Bunu nasıl çözeceğini bilememek hasta gövdesine yeni ıstıraplar ekliyordu. Kimseyi karşısına alıp hesap soracak durumu yoktu. Yediğinde, içtiğinde, ilacında, her şeyde karısı ile Şükran'ın alın teri vardı. Ağrılarının ve ilaçların onu uyuşturduğu geçici zamanlarda da bu ezikliğin acısını duyuyordu. Ayrıca Leman'ın hayatını alt üst eden sebebin de kendisiyle aynı evde yaşaması, büyük kızına karşı takındığı sert tavrın haksızlığını ona devamlı hatırlatmaktaydı. Bunu hazmedemiyordu. Geçirdikleri günleri muhasebesini yaparken Şükran'ı evde hastalanır diye ablasının evine gönderen karısının küçücük torununu kendisine bakmak üzere bıraktırmasını düşündükçe de deliriyordu. Sırf Leman'ın yanlış anlamasından korkuyla itiraz etmemişti o işe. Gün geçtikçe kendisini daha işe yaramaz, yaşamasını manasız bulmaya başlamıştı. Hayatta kendisine en çok inanan, güvenen, onu en iyi anlayan Leman'a dahi yardım eli uzatamamıştı. Başkalarına hakim olup onun hayatını düzenleyememişti. Kendisinden bir şey bekleyen kalmamıştı. Kendisi için ise istediği hiçbir şey yoktu artık. Yorgundu, çok yorgun. Yahya ve Osman arada bir ziyaretine geliyorlardı. Yahya her defasında bir zarf içinde Seyit görmeden para bırakıyordu Mürvet'e. Ancak artık eski dostlarıyla sohbetleri de öyle bir zamanlar olduğu gibi hararetli geçmiyordu. Fısıltı ile konuştuğu kelimeler öksürüklerle bölünüyor, çoğunlukla lafını bitiremeden bir nöbetle terle baygın düşüyordu. Neredeydi o eski refans, pera, pelas, Volkov günleri? Neydi o kahkahalar, şarkılar, fıkralar? Sohbetler çabuk bitiyor, misafirleri erken gidiyordu şimdi. O yaz başı nihayet Yahya'nın ısrarları ile Heybeliada sanatoryumuna yatırıldı Seyit. Deniz ve çam havası oldukça iyi gelmişti. Bir de nöbetleri tuttuğu zaman sakinleştirecek bir şeyler veriyorlardı. Evde olduğundan çok daha rahat etmişti. Burada bir ömür kalabilirdi diye düşünüyordu. Ama ömür için artık yıllarla tarif yapamıyordu. Ömür neydi sahi? Doğumdan ölene kadar olan zaman mıydı? Yoksa insanın yaşadığını fark ettiği andan itibaren olan mı? Belki de ölümü hissettiği andan itibaren başlayan bir zaman dilimiydi. Derin derin soluduğu çam ağaçlarının reçine kokusu deniz kokusuyla birleşip sanki ciğerlerini yakıyordu. Her geçen gün daha rahat nefes alıyor gibiydi. Hemşirelerle şakalaşmaya bile başlamıştı. Bu hayra alametti. Üstelik buranın sakinliğini, günlük düşüncelerden uzaklığını sevmişti. İstediği kadar istediği şeyi düşünmek hürriyeti vardı burada. Hastalardan bir gençle ahbap olmuştu. Onunla konuşmaktan zevk alıyordu. Tıp talebesi bir gençti. Hastalığını ve kendisini nelerin beklediğini çok iyi biliyordu. Her şeyde kabullenmiş bir hali vardı. Seyit onun 22 yaşındaki ölümünü erken bulmuştu. Bahçedeki sohbetlerinden birinde sordu. Moralini niye bozuyorsun? Ölümü kendi kendine kabullenip genç güldü. Moralim bozuk değil Seyit Bey, çünkü kendimi hazırladım. Ölüme hazırlık olmaz delikanlı. Ölüm gerçekten gelene kadar ölüme hazırlık olmaz. Direnmelisin. Bak ben bu yaşımda hala sürüklüyorum hayatı. Kaç yaşındasınız? Tahmin edebilir misin? Genç dobraydı, kibarca gülümsedi. Bizim gibi hastaların yaşı pek belli olmaz Seyit Bey. İnsanı bir başka yapıyor bu Nemrut hastalık. Sahi kaç yaşındasınız? Doğduğum tarihi söylesem. Peki öyle olsun. 1892. Sahi mi, ne ediyor? 53 yaşındasınız. Niye tarihi söylediniz? Seyit büyük bir gülüşle dudaklarını kıvırdı. Bilmem, sanki tarihten eski bir zamandan gelmişim de artık ölümü hak etmişim gibi geliyor o zaman. Yoksa 53 deyince biraz gençmişim gibi hissediyorum. Öyle alaylı söylemişti ki ikisi de güldüler. Delikanlı pek keyiflenmişti. İlahi Seyit Bey, bu halinizde bile. Seyit yine takıldı delikanlıya. Ne varmış halimde bakalım, tüp gibi adamım ben. Ve şakadan bir öksürükle güldü. Aynı anda o artık çok iyi tanıdığı ağrıyla beraber öksürük krizleri tuttu. Hakikat kendini hatırlatıyordu. Hemşireler koşup hemen tekerlekli iskemleyi iterek içeri aldılar. Delikanlı ağacın altından bağırıyordu. Yarın uğrarım Seyit Bey. Ertesi sabah Seyit dinlenmiş ve rahat uyandı. Ne iğne yaptılarsa harika gelmişti. Kahvaltıdan sonra yan odadaki genç arkadaşına uğramak üzere koridora çıktı. Delikanlının odasından çarşaflar kucağında çıkan hemşire uzaklaştı. Seyit kapıyı itip içeri baktığında şaşırdı. Yatak bomboştu. Temiz çarşaflar yayılmış, battaniye katlanmış duruyordu. Açık camdan mis gibi bir rüzgar yerlerin henüz silindiğini belli eden bir lizol kokusuna karışıyordu. Telaşla tekrar içeri giren hemşireye sordu. Nerede? Genç kadın küçük dolabı açarken donuk, üzgün bir ifadeyle baktı. Şey, sizlere ömür. Gözleri yaşlıydı. Genç doktor namzediyle galiba ufak bir romans vardı aralarında. Seyit kapıya sırtını dayayıp derin bir üzüntüyle boş yatağa baktı. Ağır adımlarla odasına geri geldi. Hemşirenin sözleri kulağında çınlıyordu. Sizlere ömür. Hangi ömür, dedi yüksek sesle. Ve yatağına çöktü kaldı. O delikanlıyı çok sevmişti. Dün ne kadar canlı, ne kadar keyifliydi halbuki. Kahkahalarla gülüyordu. İyi ki de gülmüştü. Seyit o hafta sonu ziyaret gününde Mürvet'le beraber ayrıldı hastaneden. Artık burada kalmak istemiyordu. Gencecik çocukların ölüme gittiğini görerek iyileşemezdi. Doktor çok istiyorsa çıkabileceğini, ancak her hafta kesin kontrole gelmesini söyledi. Söz verip çıktılar. Ama o söz yerine gelemedi. Çünkü çok kez yatağından başını kaldıramıyordu bile. Nadiren kendisine de hayret verecek şekilde bir iyileşme, bir enerji hissediyordu. O zaman hemen giyinip bahçesine iniyordu. Güllerini, asma yapraklarını okşuyor, kokluyor. Setlerin arasında ağır ağır dudaklarında kah bir Kırım şarkısı, kah bir antik Rus ezgisi dolaşıyordu. Ta ki yeniden kendisini tükenmiş hissedene kadar. geride bıraktığı o çok özlediği evini, bağları, ormanları kavuşamayacağı bir zamanlar gerçek, şimdi hayal ülkeyi düşleyip sonunda Ortaköy sırtlarında hayatını noktalayacak olduğunu acı gülümsemelerle düşünüyordu. Sanki artık taşınamayacağını bilmişti de bu evi satın almıştı. Sanki hayatının son durağı olacak toprağın tapusunu vermişti karısına. O akşam üzeri yine çiçeklerinin özlemiyle bahçeye inmişti. Son mor sümbüller diplerinden kurumaya başlamıştı dalların üzerinde. Birkaç tanesini kesip aldı, güllerin kurularını budadı. Üzümleri koruktan öteye gidememişti bu sene. Hayatın tadını toplayamamışlar mıydı bu yaz acaba? Leman üst yoldaki teyzesini ziyarete gelmişti sabah. Yokuştan indi, aklı yukarıda babasındaydı. Annesinin ve Şükran'ın bu saatlerde evde olmadıklarını biliyordu. Babasını görmek, onunla konuşmak için içinde öne alınmaz bir arzu duyuyordu. Onu çok özlemişti. Ancak cesareti yoktu. Bahçeye çıkan yolun başında durdu bir an için. Kalbi yerinden çıkacak gibi çarptı. İşte babası orada bahçedeydi. Asmaların arasında duruyordu. Sevgiyle baktı Leman. Ama ayakları bir adım bile götürmüyordu onu. Aniden bir seziyle başını kaldıran Seyit aşağıda duran kızını gördü. Bir müddettir bahçesindeki hafızasındaki alışta bağları zannederek hayal içinde geziniyordu. Leman'ı görür görmez ilk reaksiyonu sevinçli bir telaş oldu ve gülümseyerek elini salladı. Ve birden ona söylediklerini pişmanlıkla hatırladı. Kocana dönersen bir daha bu eve gelemezsin demişti. Zihninden şimşek hızıyla bunlar geçerken genç kadın da aşağı yoldan elini salladı. Leman sevinçle bahçeye çıkmaya hazırlanıyordu. Babasıyla bir an evvel sarılıp özlem gidermek istiyordu. Adımını attığı an eli havada kaldı. Seyit aniden geri dönüp eve girdi ve kapı kapandı. Genç kadın olduğu yerde kaldı. Boğazında bir yumruk tıkandı. Ne olmuştu? Neydi babasını onunla buluşmaktan vazgeçiren? Biraz daha bekledi. Babası onu affetmemişti demek. Gözleri pencereleri boşuna aradı. Onu bekler kimse yoktu ortalarda. Gözyaşları içinde Ortaköy dere boyuna doğru yürüdü. Seyit kızının kendisini terk edip gittiğini düşündüğü an duyduğu hırs kapıyı kapamasıyla durulmuştu. Bir kez daha yıllar önce kendisinin babasının kapısını çektiği zaman bahçede ondan bir ses çıkması için ne kadar beklediğini düşündü. Belki de geç kalmış sayılmazdı. Aynı hatalar tekrarlanmamalıydı. Hemen kapıyı açtı. Merdivenlerden inerken arka arkaya gelen öksürüklerle durması gerekti. Aceleyle toparlanıp bahçenin ilk katındaki setin ucuna kadar geldi. Oradan bakınca Leman'ın yolun aşağısındaki evin ucunda yol kıvrımından dönmekte olduğunu gördü. Geç kalmıştı. Bütün bahçeyi aşıp ona yetişemezdi. Seslenmek istedi. Daha ilk heceyle ciğerlerinden gelen ağrının iniltisi birbirine karıştı. Elini böğrüne basıp ahşap parmaklıklara tutundu. Ah ve öksürmeye başladı. Güç almak için tutunduğu akasya ağacına sarıldı iki eliyle. Bir an önce rahat nefese kavuşmak ihtiyacında kendini zorladı. Ciğerlerindeki tıkanıklığı sökmek için. O arada nefessizlikten büyümüş kızarmış gözleri yolun ucunda kaybolmakta olan kızını izliyordu. Gözler hiçbir şey yapmaya muktedir değillerdi. Sadece izliyorlardı. Bir iki saniye içinde Leman yok oldu. Seyit sağ eliyle acı içinde buruşturduğu yüzünü avuçladı. Bitkin bir halde yukarıya çıktı. Bacakları her zamankinden daha ağır taşıyordu bedenini. Son gayretiyle gömleğini pantolonuna astı. Dolabı kapadığında sırtını dayayıp bir soluk almak ihtiyacındaydı. Sonra yavaşça sedireye yürüyüp oturdu ve gövdesini bıraktı. Artık gücü tamamen tükenmiş erimişti. İçi koflaşmış, dışı senelerin rüzgarı, karı güneşiyle kat kat kabuk bağlamış bir ağaç gibi hissediyordu kendisini. Evet, aynen Alışta'da evlerin bahçesindeki o asırlık çınar ağacı gibiydi. O koca çınar, heybetli çınar. Dalları öylesine haşmetli, öylesine zengindi ki yaprakları rüzgarın sesinden çok onun yapraklarının çıkardığı ses duyulurdu yazları. Ve sonbaharlarla beraber kurur dökülürdü o nefis yapraklar. İşte kendisi şimdi aynı o çınarın sonbaharını yaşıyordu. Bir farkla, eğer Sadovi'nin en yaşlı çınarı hala yerinde duruyorsa önümüzdeki ilkbahar yine yeşillenecek, yine yaprakları göğe uzanacaktı. Ya kendisi? Artık taze filiz verecek, canlı hiçbir dalı kalmadığını hissediyordu. Kurumuştu, kupkuruydu can damarları. Hey koca kurt Seyit diye mırıldandı. Şimdi kurtlar kemiriyor bedenini, yuh sana. Hastalığı ile başa çıkamadığı için kızıyordu kendisine. Gelecekle ilgili iyi veya güzel hayaller kurmadığı uzun zaman olmuştu. Yıllardır ertesi günün zenginlik mi, yoksulluk mu, sıhhat mi yoksa ölüm mü getireceği hiç soru olmamıştı kafasında. bütün yaşadıklarından sonra gerçek olan tek şeyin yaşanan o an olduğunu, en fazla o gün içinde gerçeklerin biteceğini anlamıştı. Şu bedbin halinde de aklına ölüm korkusu gelmiyordu. Ancak her gün yaşadığı çaresizlik onu tekrar tekrar ölmekten beter ediyordu. Neleri atlatmış, nelerle mücadele etmiş, ne maceraların altından kalkmıştı. Ama şimdi ciğerlerini kemiren bu menhus hastalıkla başa çıkamıyordu. İşte ölümü veya yaşamı düşünmekten ziyade bu yenilgiden duyduğu utanç onu mahvediyordu. Bir ertesi günü düşünmekten ne kadar uzaksa geçmişini de gittikçe o kuvvete yakın hissediyordu. Ağır geçirdiği nöbetlerden sonra kendisini kaybetmesi dışında günleri neredeyse uykusuz geçiyordu. O aldığı şurupların da artık acı tat vermekten başka bir işe yaramadığına inanıyordu. Bu uzun uykusuz günler, geceler eskiyi tekrar tekrar yaşamakla geçiyordu. Hatıralar o kadar tekrarlanmıştı ki zihninde artık en ufak detayları dahi atlamadan hatırlıyor ve yaşamış olduklarını neredeyse canlı hayaller gibi gözünün önünde izliyordu. Hayatını yeniden yaşama şansı olsa neleri düzeltebilirdi acaba diye düşündüğü zaman görüntüleri geri alıyor ve yeni bir senaryo ile yeniden yaşamaya çalışıyordu. Ama bu daha fazla acı veriyordu çünkü aslında pekala güzel bitebilecek hatıralar, haşin bir inat, kahredici bir gurur hissiyle zehir tadı veren anılara dönüşmüştü. Garipti, aynı ailede aynı hataların tekrarı yaşanıp duruyordu. Bu talihin kötü bir cilvesi miydi yoksa bu ailenin kanıyla beraber sonraki nesillere geçen bir hata zinciri mi olacaktı? Karpatlar'da yaşanan savaş cehenneminden St. Petersburg'un Bolşevik katliamından kurtulup ayrıldığından yıllar sonra Aluşta'ya döndüğü gün, babasının yüzündeki mutluluğu şimdi daha iyi hissedebiliyordu. Hasretle kucaklaştıkları o akşamın gecesinde baba evinden nasıl kalbi kırık ayrıldığını da şu an her iki anı da çok daha iyi hissedebiliyordu. Çünkü hem babalığı hem de evlat olmayı tatmıştı. Şimdi hem en sevdiği evladını bir inatçı gurur uğruna kaybeden babanın hem de kalbi kırılıp istediği halde gururundan babasının yanına yaklaşamayan evladın duyduğu azabı bir arada yaşıyordu. Hem babasını hem Leman'ı bir arada anlıyordu. Babasının ona son sözlerini hatırladı. Bildiğin gibi yap, payına düşen parayı, bağı bahçeyi alacaksın. Ama bu eve ne o kadını getir ne de onunla yaşadığın müddetçe kendin gel. Seni hala dönmemiş farz ederek yaşayacağım. Ve işte zaten hayat onu istese de geri dönemeyeceği bir yaşama sürüklemişti. Artık barışmak, sarılmak isteseler de bu imkansızdı. Ve kendisinin kızına söyledikleri sanki baba Eminov'un dediklerinin bir tekrarıydı. Gidersen bir daha bu evden adamını içeri atamazsın. Bir fark vardı ki onun kızına bırakacak ne bağları, ne haraları, ne serveti, ne de ünvanı yoktu. Leman başkalarının hataları olan bir mutsuzlukta yapmak zorunda kaldığı seçimle yapayalnız, desteksiz kalmıştı. Acı ile düşündü. Acaba babası ile öyle ayrılmış olmasalardı, Leman'la yaşadıkları da daha değişik olur muydu? Şu an kızı için hissettiği özlemi babası için de hissediyordu. Nerelerdeydi acaba Eminovlar, ne yapıyorlardı? Bu son harbi atlatabilecekler miydi? Kırım'ın hüznünde Eminovların sonu. Birinci Dünya Harbi'nin Bolşevik ihtilalinin dehşeti ardından 1928-1934 sürgünlerinin acısı, hasreti, kan kokusu henüz hafızalardan silinmeden Kırım kendisini bir felaketin daha içinde bulmuştu. Ancak İkinci Dünya Harbi'nde bu topraklarda yaşananlar sonradan anlatılacak bütün harp hikayelerinin aksine yıllarca sadece vahşeti yaşayanların anılarında gizli kalacaktı. Harbe katılan bütün devletlerin tavırları, kararları her gün nereye işgal edip nerede mağlup edildikleri günü gününe gazetelerde izlenirken Türkiye'nin bir deniz ötesi kıyıda yaşanan bazı gerçeklerden Türkiye bir haber kalacaktır. 1941'in 22 Haziran sabahı Hitler'in emriyle Sovyetler Birliği sınırını geçen Alman orduları kısa zamanda Ukrayna'yı, Akrusya'yı işgal etmiş, 31 Ekim 1941'de Orkapı'dan Kırım'a girerek Sivastopol hariç tüm yarımadayı işgal etmişlerdi. Her gün on binlerce esir alarak Moskova'ya doğru doğuya ilerliyorlardı. 2 Kasım'da Kırım'ın başkenti Simferopol Almanların elindeydi. Sovyet rejiminin yıldırdığı Ruslar dahil olmak üzere tüm diğer kökenli milletler Almanların gelişini bir kurtuluş işareti gibi görmüştü. Ukraynalılar, Kuzey Kafkasyalılar, Baltık memleketliler, Akrusyalılar gibi Kırımlarda işgal kuvvetleriyle işbirliği içine girmişlerdi. Savaş Almanya'nın galibiyetiyle sonuçlandığı takdirde kendi sınırları içinde bağımsız devletler kurmanın hayaliyle coşkuya kapılmışlardı. Nesillerdir topraklarında kendi bayraklarını dalgalandıramamanın ezikliğinin yanı sıra Bolşevik idaresinin ardı ardına gelen gardrine uğrayan insanlar için bu bir kurtuluş kurtuluş nefesiydi. İhtilali takiben rejim aleyhtarı olanların veya Rusya dışındaki akrabalarıyla haberleşmeye çalışanların cezalandırılması kafi gelmemişti ki Sovyet'e. Cezalar ya direkt ölüm oluyor veya sürgüne yollanıyordu. Sürgüne gitmek demekse yeri ve zamanı belli olmayan ve yakınlarınca hiç bilinmeyecek bir ölümü yaşamak demekti. 1928'de Kırım'ın genç neslinden yüzlercesi böyle mahkumiyetlerle ortadan yok olmuşlardı. 1929'u 1930'a bağlayan yıl ise 35 bin Kırımlı Ural dağlarına, Sibirya ormanlarında iş kamplarına sürüldüler. Tek suçları bir zamanlar toprak sahibi olmalarıydı. Yeni kurulmakta olan kolhoz teşkilatına karşı çıkacakları zannıyla ortadan kaldırılmak istenmişlerdi. Erkekler arabalara doldurulurken kadınların, çocukların haykırışları tüm Kırım'ı sarmıştı. Sürgünlerin Kırım'ın cennet topraklarından, ılıman ikliminden sonra tundranın buzulun soğuğunda yaşayamayacakları o kadar belliydi ki. Yıllar sonra 1950 yılında Paris'te sosyalist muhabirin 3. sayısında yazan Grigori Aleksandrov dahi bu sürgünü anlatırken bu insanların bile bile ölüme bırakıldığını ve bu tutumun herhangi bir tedbir değil, bütün bir halkın zalimce ve ahlaksızca yok edilmesi demek olduğunu anlatacaktı. Bu büyük sürgünden sonra 1929 aralığında Kırım'da halkın gerçekleştirdiği alakat ayaklanması Bolşevikleri iyice çileden çıkarmış ve 18 Ocak 1930 tarihinde karadan ve denizden Güney Kırım'a gelen askerler sorgusuz sualsiz tutuklama ve işkenceye girişmişlerdi. Tutuklananların yarısı hemen koşuna diziliyordu. Stalin, Kırım'ı cezalandırma yöntemlerinden bir türlü tatmin alamıyor olmalıydı. Kırım'da yetişen bütün hububatın ihraç edilmesi, hayvanların başka yörelere gönderilmesi kararıyla başlayan açlık, 1931 ile 1933 yılları arasında Kırım'ı kasıp kavurmuş 35 bin kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Yine Grigori Aleksandrov'un yazısında, Kırım'da köy ve şehir yollarını şişmiş cesetler doldururken Kırım limanlarındaki yabancı gemilere altın sarısı, en iyi kalite Kırım buğdayının yüklendiği anlatılıyordu. Açlık bütün Rusya'yı sarmıştı kısa zamanda. Domuzun çokluğu ile meşhur Ukrayna'da domuz kalmamış, bir zamanlar hayvanların yediği çürükleri insanlar yemeye başlamıştı. Bu da bir başka muhabirin bir haberiydi. 1933 açlığı Rusya'da 6 milyon insan öldürmüştü sonunda. 1934 yılında gelen Amerikan yardımı ile tarihin en büyük açlık telefinden kurtulmuş oldu Sovyetler. Ancak garip olan şuydu ki komünizm ile sadece Sovyetler Birliği'ni değil, kapitalizmi yıkarak tüm dünyadaki insanlara bolluk ve refah getirme vaadindeki Kızıllar, işi ele aldıklarından 10 yıl içinde o veya bu şekilde 15 milyon insanı öldürmüş bulunuyorlardı. Stalin'in despot idaresi, mahkemesiz, kanunsuz uygulanan şiddet, zulüm, işkence, sürgün ve ölüm cezaları da Kırımlı'nın toprağına olan bağlılığını, aşkını ve bir gün bağımsız kalma umutlarını yıkmamıştı. Gerçek olan şuydu ki Moskova'nın Kırım'da uygulayacağı bir taktik hazırlığı daha vardı. Stalin, Kırım'ın Kırımlılardan tamamen arındırılmasını istiyordu. Ancak Alman işgali bu emellerini gerçekleştirmesini engellemişti. Bu arada Kırım eline geçen fırsatı değerlendirmeye çalışıyordu. Hürriyete ulaşan yol kolay ve ucuz değildi. Ne Sovyetini, Alman'ın işgalini kabul etmekten uzak, Ruslara karşı şimdilik Alman'a yardım edenlerin yanı sıra Rus üniformasıyla Alman saflarına karşı sürülenler de vardı. Bu zavallılar diğer kuvvetlerin önünde yol açmak veya ilk gelecek darbeyi göstermek için sürülüyor ve telef ediliyorlardı. Bu arada Almanların öncülüğüne mecbur ettikleri Kırımlılar da aynı akıbete uğruyorlardı. Bir kısmı ise dağlara çıkmış bağımsız mücadelelerini devam ettirebiliyorlardı. Her halükarda kurban olan Kırım Türk'ü oluyordu. Alman Dışişleri Bakanlığı'nın işgal edilmiş Sovyet toprakları nezareti olarak kurduğu Onsministerium'a yapılan ihbarlarla Komünist Parti üyesi veya Komsomol Teşkilatı idarecisi oldukları ileri sürülen Kırım vatandaşları SS'ler tarafından hiç fazla bir şey sorulmadan kurşuna diziliyorlardı. Aynı şekilde Rusların eline geçenin de akıbeti farklı değildi. Ancak Alman makamlar şimdilik en azından dini ve kültürel alanda serbestiyet tanımışlar ve işin siyasi yönünü konuşmak için henüz çok erken ve karmaşık bir dönem olduğunu belirtmişlerdi. Şu durumda bile Sovyetlerin vermediği hakları tanımış olan işgal yönetimi daha tamam taraf gibi görünüyordu. Hatta kendi gazetelerini çıkarmalarına bile müsaade etmişti. Almanlar Ak Mescid'in Puşkin Sokağı'nda 14 numarada basılan Azat Kırım adındaki gazetenin Almancası 1942'de basıldı. Kırım Hanlığı'nın tuğrası olan tarak damgasının resmi ismin arasında yer alıyordu. 7 Ağustos tarihli gazetede Latin harfleriyle basıldı. Kırımlıların diğer Türk milletleriyle anlaşabilmesi için Latin harflerini muhakkak öğrenmeleri gereği vurgulanıyordu bu sayıda. Alman ordularının savaş harekatına, komutanlığının bildirilerine yer verilen gazetede bir taraftan Kırımlı'yı gazetesini okumaya, azatlığa kavuşmak için Alman'ın yarattığı fırsattan nasıl istifade etmek gerektiğinin bilincinin algılamaya davet niteliğinde yazılar yazılıyordu. 1943 yılının 8. ayından itibaren ise Almanların savaş kayıp edecekleri konusunda doğan ihtimaller ve şüpheler üzerine halkı yatıştıracak makaleler yer almaya başladı. Ama doğuma hazırlanan hürriyet için talih gerisin geriye işlemeye başlamıştı. 1943'ün Ekim'inden itibaren Almanların çekilmeye başladığı toprakların ahalisi Bolşeviklerin eline düşmemek için Almanlarla beraber vatanlarını terk etmeye başladılar. Bu göçü en son Kızıl Ordu'nun Kırım'ı yeniden işgal ettiği 1944 Nisan'ına kadar yakalayabilenler Bolşevik katliamından kurtuldular. Bir kısmı da öyle sandılar. Göçlerini Romanya'da durduranlar Kızıl Ordu'nun Romanya ve Dobruca'yı işgaliyle ellerindeki yeni pasaportlarına rağmen Bolşevik ajanlarına yakalanacaklar ve tekrar gelecekleri meçhul Rusya'ya gönderileceklerdi. Simferopol'den Alışlı'ya giren ve denize doğru inen yolun sağ tarafındaki bağlık yolda genç bir çift ellerinde bir valiz, bir bohça ve bir kadının kucağında kundakta bir bebek ilerliyorlardı. Bahar kokusu ve renkleri her yeri sarmıştı. Bağın zümrüt yeşili güneşin son renkleriyle donanmıştı. Ama onların gözü hiçbir şey görür gibi değildi. Sanki onları kovalayan birileri vardı. Hiç konuşmadan koşar adımlarla denize doğru uzanan tepenin üzerindeki bağ evine geldiler. Evin kapısı kırılan camları çaprazına perçinlenmiş tahta parçalarıyla sağlama alınmaya çalışılmıştı. Açık bırakılmış pencerelerden birinden defalarca yamalmış akmış bir tül uçuşuyordu. Genç çift sağa sola dikkatli bakışlardan sonra ürkekçe kapıyı vurdular. Kapı aralık olmalıydı. Kendiliğinden arkaya doğru açıldı. Birbirlerine baktılar merakla. Erkek içeriye seslendi. Mehmet amca. Bekleyip bir kez daha denedi. Mehmet amca biziz Ömer'le Meryem. Sofanın boşluğunda beliren ses yüzü kadar yaşlı ve yorgundu. Güneş yanığı yüzündeki çizgilerin her biri bir başka acıda, hasrette, felakette şekil alıp çukurlaşmış, alnında, yanaklarında, gözlerinin altında onun son görüntüsünü yaratmıştı. Derin çizgilerin sebeplerine inat, bembeyaz sakalıyla saçlarının birleştiği noktada belirginleşen elmacık kemikleriyle koyu mavi gözlerinin meydan okuyan sert bakışları onun yaşından sıyıran taraflarıydı. Guvardiya Eminov 87 yaşına gelmişti. Bunu nasıl becerdiğine kendisi de şaşıyordu. Çocuklarını birer birer kızıla kaybetmiş, karısını yitirmiş, torunlarını ellerinden alınmıştı. Senelerdir bir zamanlar efendisi olduğu bu toprakların bağ evinde oturup bağ bekçilik yapıyordu. Sanki eskiden de buraları koruyan o değilmiş gibi kendisine bu görev verilmişti. Bağ evinden dışarı adımını atmıyordu. Hiç değilse kendisine yabancı olmayan bir dünyada asmaların, zabel, misket üzümlerinin arasında geçmişi düşünerek yaşayabiliyordu. Sadovi Caddesi'ne çıkmaya dahi korkuyordu. O tanımadığı, anlayamadığı dünyayı yaşamak istemiyordu artık. Karşısında akrabası olan iki genci görünce gülümsedi. Hoş geldiniz çocuklar, buyursanıza. Diğerleri aceleciydi. Yok Mehmet amca, oyalanmayalım. Size veda etmeye geldik, gidiyoruz. Nereye? Almanlarla gidiyoruz. Artık Allah kerim, Almanya mı olur, İtalya mı olur, oradan da Türkiye'ye gideriz. Kırım'dan bugüne kadar bunca gidenin ne kadar azından haber geldiğini bilen Mehmet'in alnı iyice çatıldı. Emin misiniz çocuklar? Yollarda telef olmayın. Kucağınızda da minnacık çocuk. Ne olsa kızıla telef olmaktan iyidir amca. Bizi yaşatmaz bunlar artık. Yaşlı adam onların haklı olduğunu biliyordu. Başını salladı, kollarını açtı ve vedalaşmak üzere Ömer sordu. Haydi siz de benimle gelin Mehmet amca. Almanlar hiç hesap sormadan isteğini alıyorlar yanlarına. Gelsenize sahi. Mehmet gülümseyerek başını olumsuzca iki yana salladı. Evladım bırak. Bakın benim gibi işi bitmiş bir adamı. Siz kendi hayatlarınızı kurtarın. Benim artık yeni diyarlarda yeniden başlayacak kadar ömrüm kalmadı. Meryem de ısrarı denedi. Ama Bolşevikler giriyorlar yakında buraya Mehmet amca. Kim bilir neler yapacaklar. Bilirim neler yapacaklarını. Bilmez miyim? 87 sene bir şey görmeden mi yaşadı bu gözler zannedersiniz? Elbet bilirim. Ama ve lakin benim artık kimseye verilecek hesabım kalmadı. Ben çok ağır ödedim hesabımı. Bir kendi canım kaldı verecek. Sundurmanın altına doğru yürürken sakalını sıvazladı. Karadeniz'e doğru bakarak mırıldandı. Aslında meraktayım. Allah niye bu kadar bekledi beni almak için? Bu kadar acıyı gösterdikten sonra daha hala denemek mi istiyor beni, kim bilir? Misafirlerine döndü. Haydi çocuklar, sizi tutmayayım. Yolunuz açık. Tanrı sizinle olsun. Gençler son kez Mehmet'le öpüşüp yine koşar adımlarla bağın içinden ana yola doğru ilerlediler. Mehmet Eminov Sundurma'daki sırtı kırık tahta iskemleye oturdu. Set set kıyıya inen bağların üzerinden Karadeniz'in ufuktaki çizgisine baktı. O güzel gözlü, fidan boylu, zarif, sıhhatli çocukların cıvıltıları, karısının menevişli gözlerinde aşk ile çaldığı piyanonun sesleriyle yankılanan eski günleri düşündü. O günlerden bildiği en yakınında olan bu bağ eviydi. Bağ saymıyordu bile. Bir de işte denizin bittiği yerdeki memlekette bir sevdiği vardı o günlerde yaşayan. İyi ki de gitmişti Seyit. İyi ki de uzaklaşmıştı. Ondan kırgın ayrılmasının acısını hiç unutmamıştı Mehmet Eminov. Ama şu an onun yaşıyor olduğunu bilmek geçmişin acılarını nispeten tedavi ediyordu. Sahi acaba hiç babasını düşünüyor muydu Seyit? Özlüyor muydu ailesini, topraklarını? Yine öyle coşkulu, hırslı, inatçı mıydı acaba? Dudaklarında ister istemez bir gülümseme yayıldı. Kerata çocuk diye düşündü. Ne kadar dediği dedikti, ne başına buyruktu, nasıl canlı yaşardı hayatı? Yıllar değiştirmiş miydi acaba Seyit'i? Belki de evlilik yaramış, baba olmak uslandırmıştı şapkını. Eminov gözleri ufukta, oralarda bir yerlerde oğlunu görüyor da onun yüzüne bakıyor gibi düşünüyordu. Birden onu çok yakınında hissetti. Sanki bir elektrik, bir sıcaklık sardı bedenini. Kalp kalbe karşıdır diye mırıldandı. Gülümsemesi dudaklarına dondu. Aniden ciğerlerinde bir sızı hissetti. Elini sırtına götürdü, mırıldandı. Hayırdır? Ömer, Meryem ve bebekleri birbirlerinden ayrılmadan, kopmadan İtalya'daki kampa kadar gelmeyi başarmışlardı. Yol boyu geri çekilen Alman askerlerine katılan binlerce insan şimdi kendilerini kabul edecek ülkelere gidebilmek ümidiyle bekleşiyorlardı. Ömer Türkiye'ye gitmek için müracaat etmişti. Birkaç gün süren sessizlikten sonra bazen Amerika'ya kabul edilen bir liste asılıyor, bazen de İstanbul'a yola çıkabileceklerin ismi ilan ediliyordu. Muhacirler her gün kalplerini durduracak bir heyecan yaşıyorlardı. Bir yandan da Rusların ilerleyişlerini korkuyla takip ediyorlardı. Bu heyecanlı atmosfer içinde kampın bir ucundan duyulan bir haber diğer ucuna vardığında çok kez ürküntülerin, endişelerin ilaveleriyle şekil değiştirmiş oluyordu. Ömer her gün listelerin asıldığı kapıda diğerlerinin arasında soluğunu alıyor, bir ümit isimlerini görmeye çalışıyordu. Sabahın ilk saatlerinde hepsi çok ümitli oluyorlardı. Ama listeler açıklanınca o güne uyanmak için sebep olan her şey bitmiş oluyordu. Günün geri kalan kısmı ölüm sessizliğinde geçiyor, ancak akşam yatağa girerken yine bir ertesi günün beklentisinin heyecanı başlıyordu. Mültecilerin hepsi yorgun, gergin bir bekleyiş içindeydiler. Erkekler çabuk kızıyor, kadınlar ağlamaya bahane arıyor, çocuklar da bu karmaşadan nasibini alıyordu. O bahar sabahı yine belki artık bugün isimlerini görebilmek ümidiyle listelerin başına gelenler hayal kırıklığına uğradılar. İlk rap diyesiyle tahta yine boştu. Kalabalıktan bir uğultu yükseldi. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Kimi aslında burada esir alındıklarını, savaş esiri olarak kamplarda çalıştırılacaklarını, kimi Rusların Avrupa'da ilerlediğini ve buraları da ele geçireceklerini söylüyordu. Söylenmek hayatlarını değiştirmiyordu. Dağılıp kendi küçük odacıklarına döndüler. Esas laf o akşam yayıldı. Hakikat şuydu ki, Rusların ilerlemeleri karşısında İtalya kendisine sığınan Kırımlıları iade kararı almıştı. Bu memlekette kalıp öldürülmekten beterdi. Umutla bir maceraya atılıp yüreğinde yeni beklentiler yeşerttikten sonra insanın aynı yere geri dönmesi, hele hele ölümün beklediğini bilerek dönmesi çok zordu. Belki de Almanya'daki Mittenwald yakınında kampa veya Avusturyalıların kampına nakillerini isteyebilirlerdi yetkililerden. Bu da bir ümitti işte. Ertesi sabah Meryem kapılarının vurulmasıyla uyandı. Bütün geceyi konuşarak geçirmişler, sabaha karşı uyumuşlardı. Kocasını yanında göremeyince kapıyı açtı. Kırımlı dostlarından birisi heyecanlanı dışarıya çekti. Çabuk Meryem, çabuk gel, listede isminiz var. İstanbul'a gidiyorsunuz, çabuk. Meryem heyecandan nutku tutulmuş olarak bebeğini kaptığı gibi fırladı. Toprak yoldan koşarlarken arkadaşı konuşmaya devam ediyordu. Ömer'i bulamadılar bir yerde. Ekip hemen yola çıkacakmış. Meryem mutluluktan ağlamaya başlamıştı. Sağ olasın dedi. Bir İtalyan şilebinde İstanbul'a gitmek üzere 10 aileye izin çıkmıştı. Kura'dan listenin en sonuna girdiklerini gören Meryem şükür dualarıyla kağıtlarını doldurdu. Bir yandan da gözleriyle kalabalığın arasında kocasını görebilmek umuduyla bakınıyordu. Nereye gitmişti tam böyle bir anda Ömer? formlarını doldurduğu zaman kendisine 10 dakika içinde hazır olması, hemen yola çıkılacağı söylendi. Meryem çocuğunu göğsüne bastırıp binler gibi kabinine döndü. Ömer yoktu. Valizini, bohçasını gelişigüzel toparlayıp kapadı. Kamp yerinde dört dönmeye başladı. Vakit yoktu ve kocasını nasıl bulacağını bilemiyordu. Kime sorsa o gün Ömer'i gören olmamıştı. Paniğe kapılmıştı. Ömer hastalanıp bir yerlerde düşüp kalmış olmalıydı. Çılgın gibi sağa sola kocasının adını bağırarak koşmaya başladı. Toz toprak içinde çocuğunu bir eliyle bağrına basmış, diğer elinde hem valizi hem bohçası ağır gelmeye başlamıştı. Kan ter içinde kampın ucunda göçmenlerin tente altında hazırladıkları mescide doğru koştu. Orada da bir kalabalık vardı. Yanaşıp son bir ümitle tanıdık bir yüze sordu. Kardeş, Ömer'i gördünüz mü? Ne olur, sıramız gelmiş, gidiyoruz, onu bulmam lazım. Genç adam cevap veremedi, yüzü dondu derken onun bir yanındaki bakıp başını çevirdi. Sessizlik yavaş yavaş bütün kalabalığı sardı. Meryem bir şey olduğunu anlamıştı. Elindekileri bırakıp çocuğuyla beraber kalabalığı yarmaya çalıştı. Yürüdüğü kadar göçmenler kenara çekilip ona yol açıyorlardı. Genç kadın kendi kendine mırıldanmaya başladı. Ne oluyor, neler oluyor, söyleyin bana, nedir bu olanlar? Anında cevabını karşısında gördü. Doğru yere gelmişti. Kocası buradaydı. Gözleri dehşetle büyüdü. Haykırmak için ağzını açtı ama sesi çıkmadı. Bu gerçek olamazdı. Bir kabustu. Bembeyaz bir yüzle bir iki adım daha attı. Mescidin arkasındaki ağacın dallarından birinden sallanan kemerin ucunda Ömer açık gözlerle artık göremediği kamp yerine bakıyordu. Yetkililer cesedini indirmek için gelmişlerdi. Meryem'in aralık dudakları arasından boğuk bir çığlık duyuldu. Kocasına doğru koşup ona sarılmak istiyordu. O ölmüş olamazdı. Kendisini tutmak isteyenlerin arasında çırpınıyordu. Olamaz, ölmemiştir. Kadınlardan birkaçı onu durdurdular. Yolculuk haberini getiren arkadaşı da olay yerine gelmişti. Meryem'in bebeğini kucağına aldı, diğerlerini de uyardı. Alın şu valizi, bohçayı, vapur yakalaması lazım. Meryem haykırıyordu. Ben bir yere gitmiyorum. Ömer'imi bırakıp bir yere gitmem. Birisi onu omuzlarından sarıp diğer yöne sürükledi. Yaşlıca bir erkekti. Bak kızım, kocan öldü. Yapacak bir şey yok burada sana artık. Kendini, çocuğunu kurtar. Gitmem. Meryem'i dinleyen yoktu. Apar topar onu kapıya kadar getirip son yolcusunu beklemekte olan kamyona teslim ettiler. Karşılıklı sıralara daha evvelden yerleşmiş olanlar önce bebeği aldılar yukarıya, sonra Meryem'i çektiler. Kadınlardan biri ağlayan bebeği pışpışlayarak susturmaya çalıştı. Meryem'i yanına oturtan bir başka genç kadın onun omuzundan sarılıp teselli etmeye çalıştı. Meryem ağlayamıyordu artık, donup kalmıştı. Boğazını tıkayan bir yumruğu, gözlerinde bulanıklık, yüreğinde dayanılmaz bir acı vardı. Ama yine de ağlayamıyordu, ağlamayacaktı. Bütün bunlar doğru olamazdı, yaşanmış olamazdı, bu bir kabustu. Az sonra uyanacaktı ve her şey geçmiş olacaktı. Uzanıp bebeğini kucağına aldı, ona bakıp mırıldandı. Evet, her şey geçecek bebeğim, her şey geçecek. Meryem ve bebeğinin bindiği İtalya'dan Kırımlıları taşıyan son vapurdu. Kampta geri kalanlar Rusya'ya iade edildiler. Hepsi son yolculuklarını meçhul sona doğru yaptılar. Birçoğu da Ömer gibi kurtuluşu intiharda buldu. 1492'de İspanyol Engizisyonu'nun gadrine uğrayan Musevileri gemiler gönderip kurtaran Osmanlı'nın torunlarının da kendilerini kurtaracağını bekleyen Kırımlılar, Sibirya'nın ücra köşelerine sürülene, kurşuna dizilene kadar bu ümitlerini kaybetmediler. Ama her ne olduysa dünya onlardan habersiz gibi davranıyordu. Daha yıllarca da habersiz kalmayı yeğleyecekti. İtalya'dan son kurtuluşa giden vapurun kalktığı gün, kampta kalanlar için ne kadar uğursuz bir günse, Kırım'da kalmış olanlar için de aynı uğursuzluğun daha hızlı yaşandığı bir felaket günüydü. Kızıl Ordu birlikleri Kırım'a girdikleri andan itibaren 24 saat içinde kurbanlarını bulmuşlardı. Katliam başlamıştı. İhtilalin yapıldığı yıllarda henüz bebek olan genç Bolşevik askerleri ve ajanları, yıllardır kafalarını yıkamış olan rejimin inancı sarsılmaz neferleri olduklarını gösterme fırsatını bir kez daha yakalamışlardı. Kapitalist dünyaya, düşmanlarına kapılarını açan Kırım'a dersini vereceklerdi. Tarihin acı bir cilvesi olsa gerek, çoğu bir zamanlar Kırım topraklarındaki evlerinden, analarının süt dolu göğsünden, beşiklerinden koparılıp yetimhanelerde Bolşevik ailelerin yanlarında büyütülmüş gençlerdi. Bilmeden doğdukları topraklara kendi soydaşlarının katili olarak geri gelmişlerdi. Onlar artık Stalin babalığın ve Sovyet çocuklarıydı. Rejimlerini korumak için gerekeni yapıyorlardı. İsmi listeye alınmış kim varsa kapısı kırılıyor, yakalanan orada kurşuna diziliyordu. Evlerden, sokak aralarından, yalı boyundan yükselen canhıraş çığlıklar, ağlamalar arasında kadın ve çocuklar da kurbanlara karışıyordu. Aluşta'da Moskova'nın emri olan katliam süresince 24 saat süreyle silah tabanca sesleri, feryatlar devam etti. Önce yarattıkları terörün ve verdikleri dersin sarhoşluğu içinde sadece öldürmeye devam eden Bolşevikler, sonunda bu cesetlerin kapı önlerinde, sokaklarda bırakılamayacağını fark ettiler. Ölüleri gömmek gerekti. Bu görevde yine en acı çekecek olan insanlara, Kırımlılara vermek fikri dahiyane gibi geldi yetkililere. Sabah gün doğmadan uyumadan uyanırdı Eminov. Henüz kalkmış sabah namazı için abdest alıyordu. Kapı ısrarla vuruldu. Bağ yolundaki sert adımları duymuştu az evvel zaten. Ama artık kendisine ne olacağı üzerine hiçbir endişesi yoktu. Onun için aldırmamıştı. Bütün gün gece boyunca şehrin acısını, ıstırabını içinde hissedecek kadar yakın duymuştu sesleri. İkinci kez daha sert vuruldu kapı. Elini kurulayıp ilerledi. Açtığında karşısında iki Bolşevik askerinin o çok tanıdık donuk acımasız yüzlerini gördü. Yoldaş Eminov, size görev verildi, bizimle gelin. Mehmet hiçbir şey sormadan ceketini ve kalpağını giydi. Görevi ne olabilirdi? 87 yaşındaydı. Onu ancak temizlemeye karar vermiş olabilirlerdi. Ama o zaman bunu evin içinde de yapabilirlerdi. Çocuk değildi ki aldanacak veya ateş gibi bir delikanlı değildi ki ellerinden kaçsın. İşte götürdükleri yere gidiyordu zaten. Eğer görev diye çağırdıkları da ölümse başına gelebilecek en güzel şeydi. Artık bu kan vahşet dünyasında yaşamak istemiyordu. Vücudunu ve başını dimdik tutarak arasında yürüdüğü askerlerin genç ve sert adımlarına ayak uydurdu. Az sonra Azizler mezarlığına varmışlardı. Kapıda toplanmış olan birkaç tanıdık yüzü gördü Alıştalı. Diğerleri hürmetle selamladılar Mehmet'i. Bolşevikler de gelse, Almanlar da artık bağ evinde bekçilik de yapsa, o Alıştan'ın Mirza Eminov'uydu. Koskoca Guvardina Eminov'tu. Mehmet sağ elini göğsüne götürüp onların selamlarına karşılık verdi. Hiç konuşmadılar. Bir müddet ne isteyeceklerini bilemez gibi kararsız mezarlığa girip çıkan askerleri izlediler. Sonunda rütbesi diğerlerinden yüksek olanı öne çıktı. Evet yoldaşlar, işiniz burada. Ölülerimiz var gömülecek. Bu iş de size verildi. O sırada askeri bir kamyon gelip açık kapıdan içeriye girdi. Kızıl devam etti. Kamyonu takip edin. Çalışacağınız yerde duracak. Kürekler de hazır orada. Kollarına görevli olduklarını gösteren birer kırmızı bant takıldı. Müslüman mezarlığına kızıllar kendi ölülerini getirmiş olamazlardı. Mehmet dehşetle irkildi. Bu işte fena bir koku alıyordu. Belki de kendi mezarlarını kazdıracaklardı. Burada yalnız bırakılmayacaklarını anladı. Mezarlığın çevresinde muhtelif aralıklarla askerler dizilmişti. Kamyonu izleyerek yürümeye başladılar. Az sonra mezarlığın kuzeyindeki henüz boş olan alana varmışlardı. Şoför mahallinden inen asker kamyonun arka kapağını açtığı an Mehmet yüreğinin daha fazla kaldıramayacağını düşündü. Beyni uğulduyordu. Gençlerden birisi istifra etmeye başlamıştı. Bir diğer Alıştalı yüzü kireç beyazlığında sayıklamaya başladı. Allah'ım bu olamaz, ölseydim de görmeseydim. Mehmet çoktan nasırlaştığını sandığı yüreğinin damarlarından birinin ılık ılık kanadığını hissediyordu. Ne zamandır buğulanmaktan öteye gitmeyen gözlerinde biriken yaşları hayretle fark etti. Demek hayat daha hala acıtabiliyordu. Kamyonun içinde üst üste atılmış, kolları, bacakları, kanları birbirine karışmış, delik deşik olmuş, dipçiklenmiş gövdeler yatıyordu. Şoför lakayt bir tavırla baktı. Haydi indirsenize şunları, işim var daha. Genç Alıştalı rengi yemyeşil geriye çekildi. Yo hayır, ben yapamam. Asker tüfeğinin dipçiğini kaldırırken Mehmet delikanlıyı kolundan tuttu. Hiçbir şey söylemeden ona denileni yapması işaretini verdi gözleriyle. Kamyondaki dostları kurtaramazlardı artık ama bir de bu gencin kafasının ezilmesine tahammül edemezdi. Gözünün önünde askere işaret etti bir şey yapmaması için. Tamam asker, tamam. Kamyondan ölüleri indirmeye başlamışlardı. Yıllardır Alıştan'ın sokaklarında rıhtımında gördüğü tanıdık yüzler, ahbaplar, uzak akrabalar, kadınlar, çocuklar haksızlığa isyan eden yüz ifadeleriyle çoğu gözü açık bir bir indirildi kamyondan ve mezarlar kazılmaya başlandı. Mehmet yaşından beklenmeyecek bir kuvvetle kürekliyordu toprağı. Vatandaşlarının ölülerini açık toprak üzerinde bırakmak istemiyordu daha fazla. Ne kadar çabuk gömülürlerse sanki Allah'a o kadar çabuk kavuşacaklar gibi geliyordu ona. Her gömdüğü için dua ediyor, her yüz sanki ona bir şeyler anlatıyordu. Son kürek toprakla kapanana kadar ölüleri saymaya çalıştı Eminov. Bir yerden sonra sayımın ucunu kaçırdı. Ne fark ederdi ölülerin sayılması? Bu kadar harp görmüştü hayatı boyunca. Ölüler hep sayılırdı. Ama insanoğluna hiç ders olmazdı. İlk kamyon ölüler gömülüp bitmeden bir ikincisi geldi. Eminov toprağı kazmakla bitiremeyeceğini görüyordu. Katliam devam ediyordu. Azizler mezarlığı tarihinde bir arada barındıramadığı kadar Alıştalı'ya mekan oluyordu. Ne tören yapılıyor, ne cenazelerinin ardında sevenleri yürüyebiliyor, ne de toprak kümbetlerinin üzerine bir isim konuyordu. Onlar yerini bile ayırtmadan, son sözünü söyleyemeden mezara girmeye mahkum oluyorlardı. Eminov'un buraya geldiği an yüreğinde hissettiği yara sanki gitgide açılıyor, daha şiddetle kanıyordu. Boşluğa doğru uzun uzun haykırmamak için kendisini zor tutuyordu. Kendisine hakimiyeti kaybettiği an çıldırabilirdi. Tazecik pırıl pırıl gençleri yaşatmayan bu domuzlar deliği haydi haydi temizlerlerdi. En iyisi usunu yitirmeden ölmekti. Birkaç mezar sonra aklını yerinde tutabileceğinden emin değildi. Yemek molası verdiklerinde mezarlığın girişinde yatan en küçük kızını ve karısını ziyaret etti. Havva ve Zahide. Yan yana ebedi uykularındaydılar. Avuçlarını açıp duasını etti. Bıraktığı işe geri döndüğünde gömülme sırası gelen gencin yüzüne ıstırapla baktı. "Tanrım," dedi, "kaç yaşında bu çocuk? Ne suçu olabilir? Açık kumral dalgalı saçların çevirdiği 15'lik belki 16'lık yüzdeki ölü sakinliğinin ardında daha yaşanmamış nice senelerin hayalleri donmuş kalmıştı." Mehmet gözlerini zavallı çocuğun yüz ifadesinden ayırmadan toprağı açmaya devam etti. Onun tazecik yüzüne baktıkça kendisinin bu yaşta yaşamaya hakkı olmadığını daha iyi görüyordu. Yaşaması için bir gerek kalmadığını bir kere daha gösteriyordu Tanrı ona. Bu ölümden beterdi. Kendi vatandaşlarını gömerken defalarla mezara girmiyor muydu zaten? "Keşke," dedi, "toprağın üzerindeki ölü gence dönüp, "keşke şu son senelerimi senin gibilere verseydi Allah, beni de alsaydı." Ne o herhalde aklını yitiriyordu. Genç ona gülümsüyor muydu yoksa kalbini bir yumruk sıkıyordu. Yan taraftan kendisine doğru gelen Bolşevik askerini göz ucuyla fark etti. Sıkılan kalbinin kulaklarını uğuldatan sesi askerin ayak sesini bastırmıştı. Derin nefes almaya çalıştı. O an sanki bacaklarının arasında bir çizme hissetti. Belki de aldanıyordu, sendeledi. Yere dayalı küreğine abanarak ayakta durmaya çalıştı. Açık mezarın yanında uzanmış genç ona gülümsüyordu. Evet evet, o dünya muhakkak daha güzel olmalıydı. Kendisini bıraktı. Yüzü çukurdaki toprağa çarptığı an yüreğini sıkan el de durmuştu. Kırım'da jenosit. 18 Mayıs 1944 gecesi Stalin'in bir emriyle ilk katliamdan geriye kalan Kırım Türkleri evlerinden çıkarıldılar. Aileler, çocuklar, eşler birbirlerinden ayrılarak yük ve hayvan vagonlarına dolduruldular. Dipçik ve cop darbeleri altında üst üste kapalı vagonlarda adeta istiflenerek Urallara, Sibirya'ya sürüldüler. Koca Kırım Yarımadası bir gecede boşaltılmıştı. Ne bir yatalak ne de bir bebek kalmamıştı Kırım'da. Havasız, aç, susuz vagonlardaki yolculuk sırasında ölenlerin sayısı 10.000'leri buldu. Bu jenosit sırasında Kırım Türkleri nüfuslarının %46'sını kaybetti. Yalnız Hazar Denizi'nin kıyısında balıkçılık yapan bir ufak köy kurtulmuştu katliamdan. Ancak tüm Katarlar Sibirya'ya yola çıktıktan sonra bu köycüğün farkına varan yetkililer Stalin'e sunmak üzere hazırladıkları muvaffak rapora gölge düşürecek korkusuyla işi kendileri halletmeye karar verdiler. Yeni bir sürgün Katarı isteyemezlerdi. Bütün köy halkı bir tek eksik olmaksızın vapura dolduruldular. Denize açıldıklarından bir müddet sonra batırılan vapur onların deniz dibindeki mezarı oldu. Kırım'ın Türklerden arındırılması bile hırsını, kinini tatmin etmiyordu Stalin'in. Mezarlıkların üzerinden buldozer geçti. Kütüphanelerde, müzelerde ne kadar kitap, evrak varsa yakıldı. Yeşil Kırım'ın tepelerini süsleyen, mehtapta gümüş elbiseler giymiş balerinler gibi salınan asırlık sergilerinin de kesilmesini istedi Stalin. Kırım'a yaptığı ziyarette memnuniyetini şöyle ifade ediyordu. İşte şimdi Gürcistan'a benzedi. Tükenen hayat bağları. 1945 yazının ortalarında bir müddettir İstanbul'da olan Meryem, akrabası Kurt Seyit'in izini bulmaya muvaffak olmuştu. Onun kendisini hatırlayacağını sanmıyordu. Seyit Kırım'dan ayrılırken o henüz küçücük bir kız çocuğuydu. Ama yine de yabancı bir memlekette akrabalık her zamankinden mühim oluyordu. Mürvet kapıyı açtığında mahcup bir ifadeyle kendisini tanıtan genç kadını güler yüzle içeriye aldı. Seyit kim bilir ne kadar sevinecekti memleketinden birinin gelişine. Merdivenden çıkıp sofanın kapısını açtı, konuşarak içeriye girdi. "Seyit, bil bakalım kim geldi, sana sürpriz." Meryem ev sahibesinin ardından sofaya adımını atar atmaz hayretle dondu kaldı. Yatak döşek yatan, yüzü bembeyaz, gözleri çukura kaçmış adam, o çocukluğundan hatırladığı Mehmet amcanın evinde fotoğraflarını seyrettiği erkek miydi? Olamazdı. Herhalde yanlış gelmişti, duraladı. Tam bir şeyler söylemek üzereydi ki Seyit yastıkların üzerinde başını biraz doğrulttu. Ona dikkatlice baktıktan sonra gülümsedi. "Tanrım, Meryem, küçük Meryem, nereden çıktın?" Meryem hem geldiği yerin yanlış olmadığını hem de Seyit'in kendisini tanıyışına şaşmıştı. "Nasıl tanıdın Seyit ağabey?" "Nasıl tanımam, gözlerin, onlar hala aynı bakıyor, hiç değişmemişsin ama hiç. Aynı annenin yüzü, seni nerede görsem tanırım." Sonra şaka sesiyle devam etti. "Ama sen beni tanımazdın, ben çok değişmişim değil mi?" Meryem yalan söylemeye çalıştı. "Yo Seyit ağabey." Seyit onu susturdu. "Hiç uğraşma, ben bile aynada kendimi tanıyamıyorum artık." Hoş beşten sonra Kırım hikayelerine geçildi. Meryem Seyit'in ısrarlarıyla kendi yaşadıklarını ve Seyit'in yakınlarının başına gelenleri anlattı. Daha yeni kaçmayı başaran bir ahbabından da baba Eminof'un nasıl öldüğünü öğrenmişti. Bunları istemeye istemeye Seyit'in zorlamasıyla gözyaşları içinde anlattı. Onun çok hasta olduğunu anlamıştı, kırmak istemiyordu. Mürvet ağlıyor, Seyit ise bakışları uzaklarda bir yerlerde hareketsiz dinliyordu. Ağlamaya nefesinin yeteceğini sanmıyordu ama kalbine bıçaklar saplanıyordu. Artık özlediği topraklarda yaşayan hiç kimsesi kalmamıştı. Onu özlemlerine bağlayan, fotoğraflarıyla konuştuğu insanlar yoktu artık. Sonu beklemek. Meryem gittikten sonra Seyit derin bir sessizliğe gömüldü. Artık hiç konuşmuyordu. Birkaç gün sonra devamlı gelen krizlerle bitap düştü. Mürvet tedavinin ilaçların fayda etmediğini fark ederken kahroluyordu. Gözünün önünde eriyip bitmişti kocası. Onun inadını bildiği halde sordu. Bir muayeneye gitseydik Seyit, ne dersin? Seyit birdenbire ölümü düşünmeye başladığını fark etti. Evet, sonu çok yakın görüyordu. İlk kez gelecekle ilgili düşünüyordu. Ama bu kısa bir zaman sonra gelecek ve bitecek bir gelecekti. Aniden o çok keyifle geçirdiği yılları özlediğini hissetti. Onları yeniden yakalamak, yeniden yaşamak istiyordu. Belki de iyi bir bakımla, doktorları dinleyip hastanede uzun bir süre yatarak yine o sıhhatli günleri yakalayabilirdi. Büyük bir istekle Mürvet'e baktı. Haydi götür beni, dedi. Mürvet onun gözlerindeki ümit pırıltılarını izlerken içi burkuldu. Kocasının valizini hazırladı. Doktorun hemen yatıracağını biliyordu. Kavanozdaki son parası olan 7 lirayı çantasına koydu. Hazırlanıp evden çıktılar. Vapura kadar normal bir tempoda karısına eşlik etmek arzusunda kendisini zorlayan Seyit, vapura biner binmez karısının kucağına yattı. Güneş alan kuytu tarafta dışarıda oturmuşlardı. Tatlı bir yaz sonu rüzgarı okşuyordu yüzlerini. Seyit gözü vapurun etrafına yayılan köpüklü dalgalarda dalgın yatıyordu. Mürvet senelerce bütün sevgisine rağmen onu üzen, hayatı üzerine hakimiyet kuran bu başına buyruk sert mizaçlı ama alaycı, her şeyden herkesten bağımsız, maceraperest ruhlu erkeğin başına sevgiyle dokundu. Onun saçlarını okşadı. Yol boyunca diğer eliyle de alnını okşayıp zaman zaman şakaklarına beliren terleri sildi. Gözünde biriken yaşların ardından boğazın silüetini, vapurun çevresine dönen martıları adeta tül perde ardından bakar gibi seyretti. Yarı yola gelmeden Seyit uyumuştu. Adaya varana kadar onun başını okşamaya devam etti genç kadın. İskeleye yanaşırken onu nazikçe uyandırdı. Kalabalığı beklediler, kol kola ağır ağır çıktılar. Daha iskelenin önünde yorulmuştu Seyit. Jeton kabinine dayanıp kaldı. Mürvet onu orada bırakıp yola fırladı bir araba bulmaya. Sağa sola koşturdu ama şanslarına bir araba yoktu boş. Seyit o esnada fenalaşmıştı, nefes alamıyordu, dizlerini kırdı. Yere çökmek üzereydi ki Mürvet koştu geldi. Kocasını tutmaya çalışırken bir taraftan da önlerinden geçen dolu faytonun yolcusuna bağırdı. Ne olur durun, Allah rızası için, çok hasta kocam, ne olur. Yolcu büyük bir nezaketle arabacıya durmasını söyledi ve Mürvet'e kocasını arabaya bindirmesi için yardımcı oldu. Sonra faytoncuya seslendi. Önce sanatoryuma gidiyoruz. Mürvet Seyit'in devrilen gövdesine sarılarak tutmaya çalışırken bir elindeki mendille onun alnını yüzünü siliyordu. Daha sonra kravatını gevşetti. Ona baktıkça sanki kendisi nefes alamıyormuş gibi hissediyordu. Nihayet karşısındaki kibar beye teşekkür etmesi gerektiğini hatırladı. Çok sağ olun, Allah sizden razı olsun. İnşallah bir yararım dokunmuştur. Güneş tepelerinde kan ter içinde sanatoryuma vardılar. Doktoru bulduklarında rahatladılar. Şimdi her şeye çare bulunacaktı işte. Seyit odaya çıkarılacak, ağrıları durdurulacak, tedaviye alınacaktı. Seyit muayene sırasında doktorun istediği nefesleri bile alıp veremiyordu. Sonunda yalvarır gibi konuştu. Doktor, zorlamayın ne olur, çok ağrım var. Muayenesi bittiğinde doktor başını iki yana salladı. Gözleri kapalı, sırtı iskemleye dayamış Seyit'e baktıktan sonra Mürvet'e döndü. Artık ciğerleri bitmiş hastanızın. Burada tedavi olacağı bir durum kalmamış. En iyisi Haydarpaşa'da intihaneye götürün. Mürvet ağlamamaya çalışıyordu. Dudaklarını ısırdı. İlk defa bu kadar ümitsiz olduğunu duyuyordu. Kocasının koluna girdi. Odadan çıktılar. Yürürken konuştu Seyit. Beni oraya götürmeyeceksin Mürvet. Orada iğneyle uyuturlar beni. Eve gidelim haydi. Hastaneden çıktılar. İkisi de sessizdi. Mürvet'in boğazında yumrular, gözünde yaşlar, boşlukta gibi yürüyen Seyit'in ağırlığını da sürüklemeye çalışıyordu. Biraz yürüdüler. Görünürlerde ne araba ne kimse vardı. Güneş kavuruyordu. Sıcak boğucuydu. Sanki yazın ortasıydı. Seyit'in yüzündeki ter damlacıkları gittikçe artıyordu. Gözlerinin önünde şekiller, çizgiler uçuşmaya başlamıştı. Nizamdan aşağıya doğru çamların arasından inmeye çalıştılar. Ancak kocasının bir adım daha atacak hali olmadığını bilen Mürvet durdu. Gel Seyit, ağaçların altında oturalım. Belki biraz dizimde uyursun. Nasılsa bir araba geçecektir buradan. Durdurur bineriz. Yolun bir tarafı derin bir yamaçla denize doğru iniyordu. Mürvet gözleriyle gölge rahat bir köşe ararken birden Seyit'in kolundan çıktığını fark etti. Önce düşüyor zannetti. Başını çevirmesiyle onun yara doğru koştuğunu ve tökezleyip bacaklarının yerden aşağıya doğru kaydığını gördü. Her şey birkaç saniye içinde olmuştu. Genç kadın beyninde şimşekler çakarak kendisini kocasının üzerine attı. Kollarına yapışmasıyla onu aşağıya yuvarlanmaktan son anda kurtardı. Gücüne kendisi de şaşmıştı ama fazla dayanabileceğini sanmıyordu. Birinin yardımcı olması gerekti. Ağlamaya başladı. Seyit, ne olur Seyit, yardım et bana. Yardım et, çekeyim seni yukarıya. Haydi ne olur yardım et. Seyit baygındı. Mürvet bir kez daha onun kollarını kendisine doğru çekti, bir kez daha. Allah ona inanılmaz bir güç vermişti sanki. Sonunda yola kadar çektiği kocasının yanına çöktü. Dizleri üzerinde oturup ona sarıldı. Hüngür hüngür ağlıyordu. Oh Seyit, Seyit, niye yaptın bunu? Tanrım, tutamasaydım ya seni. Olabilecekliği düşündükçe ağlaması şiddetleniyordu. Birden tehlikenin henüz geçmemiş olduğunu düşündü. Seyit gözünü açtığı an aynı şeyi tekrarlayabilirdi. Onu yardan iyice uzaklaştırmak üzere biraz daha çekti. Yolun tam kenarına yerleştirdi. El çantasını fırlatmış olduğu bir yerlerden buldu. Hıçkırıklarla oturduğu yerde kocasının başını dizlerine aldı. Çantasından çıkardığı kolonya ile mendilini ıslatıp onun ter toz içindeki yüzünü sildi. Saçlarına karışmış tozları, otları parmakları ile silkeledi. Seyit'in bedbin, bitmiş, baygın yüzüne bakarken hıçkırıkları yeniden kontrolünden çıktı. Gözyaşları arasından hayal meyal yoldan kendilerine doğru gelmekte olan bir silüeti fark etti. Isır şapkalı adamın hayali gittikçe yaklaşıyordu. Derken adam koşmaya başladı. Mürvet elinin tersiyle gözyaşlarını sildi. Olamazdı. Bu Tanrı'nın lütfuydu. Gelen Osman'dı. Nefes nefese yanlarına geldi. Yere diz çökerken sordu. Ne oldu Mürvet kuzum? Mürvet ağlıyordu hala. Ne olacak Osman enişte? Perişanlık. Sanatoryuma almadılar. İşi bitmiş dediler. Ağlamaktan konuşamıyordu. Osman onun omuzuna dokundu. Şşşt! Elbet bir çaresi bulunur. Mürvet birden bu rastlantıyı merak etmişti. Sordu. Sen ne yapıyorsun buralarda Osman enişte? Ne yapacağım? Eve gittim. Az evvel adaya gittiler dedi kiracınız. Atlayıp geldim. Sanatoryumda da bulamayınca dönüyordum merak içinde. Biliyor musun? Kendisini attı buradan aşağıya biraz evvel. Nasıl tuttum ben de bilmiyorum. Korkunçtu enişte, korkunçtu. Osman genç kadının iyice yatışmasını bekledi. İntiharı isteyecek kadar yılmıştı demek Seyit. Buna inanamıyordu. Hiçbir şeyin yıldırmadığı adam hastalıktan bu kadar bezmişti demek. Sen burada bekle Mürvet. Ben bir araba bulup geleceğim. Osman arabayı getirdiği zaman hala daha baygın olan Seyit'i kucaklayarak faytona bindirdi. Yol boyu onun zoraki aldığı nefesleri izlediler. Endişeli bakışlarla arada karşılaşıyorlardı. Mürvet artık ağlamaktan yorgun düşmüştü. Sadece kesik kesik hıçkırıyordu. Kocasının ara sıra tamamen nefessiz kaldığını ve kendisini zorladığını görüyordu. İşte o zaman yüreği sıkışıyor, ona yardım edecek kimse olmadığı için hırslanıyordu. O geceyi baygın sayıklayarak geçirdi Seyit. Sabah biraz kendisine gelir gibi olmuştu. Bir gün evveliyle ilgili hiç konuşmadılar. Komşulardan biri bir palamut getirdi o gün. Kocası balıktan dönmüştü. Mürvet sevinçten çılgına döndü. Neredeyse kadının ellerini öpecekti. Hemen yıkayıp kızarttı. Tepsiye biraz yeşil salata, limonata ile yerleştirdi. Artık doktordan, ilaçtan umut kesilmişti ama bir tabak balıktan medet umuyordu kocasına yaraması için. Seyit mis gibi kokan balığı görünce gözleri parladı. Mürvet'in yardımıyla yerinde biraz doğruldu, tabağa iştahla baktı. Son iki gündür ilk defa canı yemek istiyordu. Limonatayı da kana kana içtiğinde kendine gelir gibi olmuştu. Devamlı Ortaköy'den buz taşıyordu eve Mürvet. Kırıp kovanın içine yerleştirip suyu, gazozu, limonatayı soğukta tutuyordu Seyit için. Kocasını yalnız bırakmaya gönlü razı değildi ama İşe bir iki gün üst üste gitmese yerine birini alacakları garantiydi. Onun için en fazla arada bir gün, o da ücretsiz olmak kaydıyla izin alabiliyordu. Seyit yattığı yerde karısının bunca yükü tek başına nasıl kaldırdığını ve daha ne kadar kaldırabileceğini düşünüyordu. Bu fuzuli, başkalarına ağırlık veren hayatı daha fazla istemediğini artık biliyordu. Eylül yağmurları ve artan rutubetle beraber bahçelerde hayat soldu, pencereler kapandı, kış erken gelip çetin geçeceğe benziyordu. Mürvet böyle yağmurlu bir akşam vakti işten döndüğünde biraz soba yakmak istedi. Seyit müsaade etmedi. Nefes alamıyorum Mürvet, lütfen yakma sobayı. Uzanıp camı kaldırmaya çalıştı. Gücünün yetmeyeceğini biliyordu. Ama artık her şeyi istemekten utanıyordu. Ancak denemekten öteye gitmedi. Mürvet koşup dizlerini sedire dayadı ve camı kaldırıp yatalarını oturttu. Seyit serin yağmurlu havayı çekti içine. Mürvet endişeliydi. Üşüme Seyit. Daha ne kadar üşüyebilirim ki? Bütün geceyi pervazın üzerinde çapraz yerleştirdiği kollarını başına yaslayıp serinliği teneffüs ederek geçirdi. Yağmurun sürüklediği tazeliği derin derin içine çekmeye çalıştı. Bunda pek muvaffak olduğu söylenemezdi ama havayı yüzünde hissetmek bile yetiyordu ona. Sıkıntıları büyük bir süratle artıyordu. Nasıl huzura ereceğini bilemiyordu. Yastığını yüksek mi alçak mı tutsun, daha iyi nefes almak için yan mı yatsın arka üstü mü bilemiyordu. Ne yapsa içindeki yaranın tükenmişliğin ızdırabını, balgamın kan pıhtılarının tiksintisini rahatlatamıyordu. Taşıdığı bedenden memnun değildi. Onu artık taşımak istemiyordu. Bu huzursuzluğu onu gitgide anlaşılmaz yapıyordu. Mürvet de elinden geleni yapmaya çalıştığı halde kocasını memnun edemediğinin farkındaydı. Bir akşam yine kocasının yastıklarını düzeltip suyunu içirip iyi geceler diledi. Şükran'la beraber yan odada yatıyordu Mürvet. Işığı kapadı. Tam ayrılırken Seyit'in elini bileğinde hissetti. Ya Rabbim, o güçlü biçimli eller, onu defalarca okşayan saran eller, şimdi zayıf kemikli bir tüy hafif hafifliğiyle dokunuyordu bileğine. Mürvet döndü. Onun yanına geldi. Yine camı açtıracak sanmıştı. Uzandı pencereye doğru ama Seyit onu elinden yakalayarak yanına oturttu. Eylül mehtabı ve mahallenin ışıkları oyunlar yaparak dolaşıyordu yüzlerinde. Bir müddet hiçbir şey konuşmadılar. Seyit karısının ellerini avuçları içinde tutmaya devam ediyordu. Gözleri karanlığa alışmıştı. Camdan vuran ışıkla birbirlerini seçebiliyorlardı. İki yorgun yüzdü karşılıklı bakan. Çarenin tükendiğini bilen iki sevenin yüzüydü. Seyit kendi sonundan ne kadar eminse Mürvet'in geleceğinden de o derece korku duyuyordu. Birkaç kez üst üste yutkundu. Avucunun içinde gücü yettiğince sıkı tutmaya çalıştı karısının ellerini. Sonra alıp göğsüne bastırdı. Murka, ah benim küçük Murka'm. Sesi hafif, sakin, ağır çıkıyordu. Bütün hayatını hızlı yaşamış da son sözlerini sindirerek konuşmak ister gibiydi. Seni layık olduğunca yaşatamadım, çok kırdım seni. Sustu, derin derin iki nefes aldı. Her sözü ondan bir şeyler alıp götürüyordu. Mürvet gecenin yorgun ışıklarında kocasının yüzüne baktı. Gözlerinin rengi belli değildi. Yürek eriten lacivert hareli bakışlar yoktu artık. Bu gecenin eksik ışığından değildi, bunu biliyordu. Gündüz de yoktu o renk artık. Gür kumral saçlar, her soğuğun, her zorluğun altından kalkan kuvvetli vücut, geniş omuzlar, adileli kollar, şimdi battaniyesini düzeltmek için bile mücadele verip yorulan bir enkaz olmuştu. Seyit de yaşadığı üzüntülü anları düşündü de şu an onun çektiği ıstırapla kıyaslanamazdı. Hayır, kocası erkeği bunu hak etmemişti. Yüreği isyanla doldu. Sonra kendi isyanından tövbekar oldu. Ellerinden birisini Seyit'in avuçları içinden çekip eli üzerine koydu okşayarak. Seyit, sen bana hiçbir şey yapmadın. Ben hep güzel şeyler hatırlıyorum. Sen hele bir iyileş, yine güzel günlerimiz olacak. Geçti artık Murka, yaşadığımı yaşadım ben. Daha ilerisi için yaşanacak bir şey kalmadı benim hesabımda. Biraz durdu, bir iki soluk aldı. Omuzlarını yukarı kaldırdı, yüzünü buruşturarak ağrısı azmış olmalıydı. Sonra devam etti yavaşça. Korkum o değil, ben ne olacağımı biliyorum, hem de çok iyi biliyorum ama seni çok genç bırakıyorum. Sizi üçünüzü kırgınlıklar içinde bırakıyorum, size sahip olamadım yeterince, benden sonra neler olacak? Mürvet onun bütün söylediklerinden ziyade ölümü kabullenmiş olmasını hazmedemiyordu. Gözlerinden yaşlar süzüldü, bir damla Seyit'in eline düştü. Yorgun halsiz elini kaldırıp gücünü kaybetmiş parmaklarla karısının yüzünü okşadı. Ucuyla yanaklarını sildi. Mürvet yalvardı. Seyit, ne olur böyle konuşma, beni çok üzüyorsun. Seni üzmek için söylemiyorum, inan bana. Seni de yeterince üzmedim mi zaten? O küçücük yaşında, küçücük yüreğinde ne yaralar açmış olmalıyım kim bilir. Sonra daha hafif bir sesle mırıldandı. Ama benim de yaralarım vardı ve hep yenilere eklendi. Şimdi bile yaşadığım her gün bir yara alıyorum. Sustu, yine yorgun nefesler almaya çalıştı. Mürvet kocasının göz pınarlarında biriken yaşların pırıltısını görüyordu içeri vuran ışıkla. Yüreği burkuldu. Seyit, sen benim alın yazımdın. Ben de senin. Ben hep seni sevdim. Senin de beni sevdiğinden eminim. Bundan daha güzel ne olabilir ki? Genç kadın ıstırap içindeki kocasını rahatlatacak ne söyleyebileceğini düşünüyordu. Fakat akıllı bir laf gelmiyordu aklına. Bu konuşmaya hiç hazırlıklı değildi. Seyit yine her zaman yaptığı gibi kendi kararıyla ayarlamıştı bunun zamanını da. Seyit devam etti. Daha güzel olabilirdi. Tekrar şu günleri yaşa deseler öyle güzel olurdu ki. Birden tıkandı, öksürdü ama artık buna dahi mecali kalmamıştı. Cama doğru döndü, gözlerini gökyüzüne çevirdi. Karısının ellerini tutan elleri iyice halsizleşmiş, parmakları gevşemişti. Mürvet onun kollarını battaniyenin altına yerleştirdi, mendiliyle alnını sildi. Yavaş, sakin bir sesle kocasının yüzüne eğildi. Seyit, ne diye kendini işkence ediyorsun? Sen benim için bütün hayatını değiştirdin, daha fazla ne verebilirdin? Sonra başını önüne eğdi. Ben olmasam sen Amerika'da olacaktın. Bambaşka bir hayatın olacaktı. Belki de çok daha rahat yaşayacaktın. Belki bu hastalığa da yakalanmayacaktın. Bu söylediklerinin azabı hakikaten hissediliyordu. Seyit'in istediği, özlediği hayatı yaşamasına mani olmuştu çocukça kaprislerle. Rusça konuşmasına, Rus Kırımlı dostlarına her şeye laf etmiş, şarkılarından bile huzursuzluklar yaratmıştı. Şimdi vicdanı huzursuz oluyordu bunları hatırladıkça. Evet, kendisi de yardımcı olmamıştı kocasına. Yoksa ne güzel bir hayatları olabilirdi, ağlamaya başladı. Seyit başını döndürdü, karısının gözlerinin içine baktı. Sağ elinin işaret parmağını onun eli üzerinde gezdirirken gülümsedi. İyi ki kalmışım. Başını tekrar dışarıya çevirdi. Sesi o kadar yorgundu ki Mürvet onun bu son sözü inanarak mı yoksa kendisini kırmamak için mi söylediğini anlayamamıştı. Bütün gece bunu düşündü yatağında ve Amerika'ya hicretin Seyit'in içinde kalmış olabileceğine inancıyla ağladı. Ölümü seçerek ölüme meydan okumak. Ondan sonraki günler Seyit bütün söyleyeceklerini söylemişti, bitirmiş sessizliğindeydi. Dalıp dalıp gidiyordu. Gözleri açık, kapalı, baygın, uykuda hiç fark etmiyordu. Gözünün perdesinde dolaşanlar aynı görüntülerdi. Alışta'daki çocukluğunu, baba evi, kardeşleri, sünnet düğünü, Çar Nikola'nın hediyesi sandığı açışı, babasının atının üzerinde nişanları göğsünde çizmeleri gıcır gıcır atıyla bahçeye girişi, annesinin incecik endamlı vücuduyla konağın merdivenlerinde koşuşturması, pencerelerden bahçeye piyanonun tuşlarından dağılan nameler, babası ile ilk St. Petersburg seyahati, Traskey Selo, sevgili Tamara ve Ganya Karlovic ne kadar yaşlı görmüştü o zaman onları. Kaç yaşındaydı kendisi? 12. Sonra Mosyevler, Olga Teherina, Mosyevla'nın bal mumu parmakları, sevgili Cemil, Misha, Vladimir, Osman, Yalta Ormanı'ndaki güzel mürebbiye Larissa, sahi kimin eviydi o? Hay Allah, neydi isimleri? Tamam, Arkadyev'in eviydi. Ya o Selo, bütün kocalarını gömmüş Şuh Barones ve Van Toves, o gece Barones'in yatağında çocukluktan erkekliğe geçen delikanlı kendisi miydi? Barones bir de şimdi görseydi kendisini, o kim bilir kaç yaşına gelmişti şimdi. Çar'la beraber Moskova, Livadya seyahatleri ve hayatının en taze anılarından biri işte 1916. Moskova, karlar, müzik, bahçe, havuzbaşı, kubitler ve güzelim şura. O taze saf güzelliği ilk öpüş. Sevgili Tatyana'nın evindeki unutulmaz gün. Şömine, içki, müzik ve şuranın teninin çiçek kokulu teması. Yaşadığı en heyecanlı, en doyumlu aşk. Bir akşamüstülük aşk saatleri de ayrılış. Alışta seyahati, Yalta ormanları, Karagöl ve Karpatlar, bombalar, alevler, cesetler, yaralılar, Macar Ovası. İlk kez yakın dostlarının, askerlerinin ölümüyle harbin acısını tadış. Sonra St. Petersburg, evinde ameliyatlı bacağıyla ihtilalin ortasında kaldığı günler. Misha'nın ölümü, Celil ve Tatyana ile kaçışları. Rizan, Kislovats, Novorossiysk ve büyük aşkına tekrar kavuştuğu han odası. Şurayı düşündüğü zaman içinde olduğu durumu, hastalığını, yaşını, ıstırabını, her şeyini unutuyordu. Şura onu 24-26 yaşlarına bağlayan bir güçtü. Gözünün önüne gencecik, başak sarısı saçlı, mavi gözlü, zarif dünya güzeli kızla genç, kuvvetli, sıhhatli erkek geliyordu. Ve hayalinde canlanan görüntü göz bebeğine vurduğu zaman kendisini o yaşların Seyit olarak karşısında görüyordu. Ve bu hayaldeki Seyit gittikçe ona yaklaşıyordu. Genç Seyit'i ata binerken görüyordu. Atın sağrısına yan yatıp yerden mendil alışını hayretle izliyordu. Hiç mi nefesi kesilmiyordu onun? Şimdi hatırlarken bile derin derin solumaya çalışıyordu sırtını tutarak. Yalta ormanlarında karda göle giriyordu. Ah, işte bunu yapabiliyor gibi hissediyordu. İçini yakan fena bir ateş vardı zira. Ne buz ne soğuk hava dindirmiyordu. Belki de bir kar yağsa kendine gelirdi yine. Evet, Alışta'ya dönüşünde babasıyla nasıl küstüklerini tekrar düşünmek istemiyordu artık. Babası artık yoktu. Alışta'daki ailesi yoktu. Alışta yoktu. Alışta'da artık ona ait hiçbir şey kalmamıştı. Halbuki daha yakın bir zamana kadar, bir günde olsa, uzak bir ihtimal de olsa, köklerinin olduğu yerle bağlantısını hissetmek ümit vericiydi. Onu hayata bağlayan ümitlerden biriydi bu ve artık bitmişti. Bir gün belki diyebileceği vatanı silinmişti onun haritasından. Yakınlarıyla beraber tarihin bir sayfasında kalmıştı. Ya şura, sevgili Şura, beraber çektikleri onca sıkıntı yeni bir yaşamda sıfırdan başlama mücadelesinde birbirlerinin aşklarında tedavi buldukları güzel sevgili ne olmuştu? Onu nasıl bindirmişti o Paris vapuruna, bir başka erkeğe teslim edip, tanrım, deliydi bu hayal görüntüdeki genç, evleniyordu. Millet denilen küçücük İstanbullu kızla daha akşamları masal anlatıyordu arkadaşlarına küçük kız. Henüz 15'inde. Şurada sadece 16 değil miydi onun aşkını tattığında? Ama öyle farklılar ki, biri sapsarı, biri simsiyah saçlı, biri masmavi, diğeri kapkara gözlü. Biri bembeyaz tenli, biri buğday, biri uysal, beklentisiz seven, hayatı hoş gören bir kadın, diğeri gamlı, gelecekten endişeli, kıskanç, aşık bir kadın. Ve bu kadınla olan uzun yıllar zaten o kadar yakındı ki, onlar anıdan ziyade dünün taze günleri gibi gözünün önünden geçiyordu. Bir de eskiye olan özlemi kadar Leman'ı özlüyordu. Onun annesi ve kız kardeşiyle görüşmesinin imkansız olduğunu biliyordu, karar verdi. İlk fırsatta bir başkasından rica edecekti Leman'ı çağırmak için. Belki bir hafta arası gelirdi. Yahya ya da Osman uğradığında onlara söyleyebilirdi. O sabah tıkanırcasına bir öksürükle uyandı. Mendilini ağzına kapadı. İçinden bir şeyler koptuğunu hissediyordu. Mendile baktığı zaman koyu pıhtı parçaları ona her şeyi anlatıyordu. Arkasına dayanıp mırıldandı. Haklıydın doktor. Mürvet mutfaktan fırlamıştı. Seyit, iyi misin? İyiyim, iyiyim, merak etme. Mürvet kocasının yüzünde yorgun olmasına rağmen gülümseyen ifadeyi görünce rahatladı. Sana kahvaltı hazırlıyordum. Şimdi gelirim. Sonra kapıdan dönüp haber verdi. Bugün işe gitmiyorum. İzin aldım, evdeyim. Hiç gerek yoktu Mürvet, ben iyiyim. Mürvet çoktan mutfağa inmişti bile. Elinde tepsi geri geldiğinde kocasını oldukça iyi görünüyor buldu. Belki de düzülecekti. Allah'tan ümit kesilmezdi. Onun da keyfi gelmişti. İşte kahvaltın Seyit, sana yedirmemi ister misin? Yok yok, o kadar da değil. Bugün kendimi iyi hissediyorum. O arada Şükran giyinmiş evden çıkıyordu. Bir el sallayışıyla vedalaştı ve gitti. O çıktıktan sonra Seyit karısına döndü. Mürvet, evdeki jiletlerim çok körlendi. Kendimi iyi hissediyorum. Şöyle adam akıllı bir tıraş olmak istiyorum. Belki de giyinmeye halim olur. Koluna girerim. Şöyle biraz yürürüz Ortaköy'e doğru. Ne dersin? Mürvet inanamayarak kocasına baktı. Onun artık yataktan kalkabileceğine inanamıyordu. Emin olmak için baktı. Seyit'in yüzünde hoş bir tebessüm vardı. Hava da güzel. Belki biraz açılırım. Adadan döndüğümüzden beri çıkamadım evden. Mürvet inanmıştı. Kahvaltıyı toparladı. Evden tam çıkıyordu ki Seyit tembih etti. Mürvet, almışken 2-3 paket al. Bazen berbat çıkıyor, haşat ediyor yüzümü. Mürvet bakkaldan kocasının siparişine ilaveten diğer alacaklarını da alıp geldi. Su ısıtayım mı? Hiç kalkma istersen. Ben yaparım tıraşını oturduğun yerde. Seyit karısının getirdiği tıraş tasını, jiletleri masanın üzerine yerleştirişini izledi. Sağ ol, ama sen bana bir iyilik yapmak istiyorsan başka bir zahmetim daha olacak. Nedir o? Canım müthiş gazoz çekti. Şöyle buzlu bir gazoz. İçim nasıl yanıyor anlatamam. Tabii Seyit, hemen inerim Ortaköy'e. Başka bir istediğin var mı? Yok, sağ ol. Birazdan görüşürüz o zaman. Haydi hoşça kal. Mürvet sofanın merdivenlerinden taşlığa inmişti o sırada. Seyit neredeyse kendi kendine konuşuyor gibi cevapladı. Hoşça kal Nurka. Mürvet'in aşağı yolda çeşmenin yanından dere boyuna inişini izlerken dudaklarının arasında kaybolacak bir sesle bir Kırım türküsü mırıldanmaya başladı. Gizli bağlarında bir top gülüm var. Yitirdim yârimi, anne benim derdim var. Bu dünyada kalırsam sana bana ölüm var. Gerisini getiremedi öksürdü. Mürvet yolda gözden kaybolmuştu. Kalkıp sofanın kapısını kapadı. Gelip tekrar sedirine oturdu. Sabah karşı uykuya dalmadan evvel nerede kalmıştı? Evet, geçmişi yeniden yaşayabilirdi. Ölüme hazırlanmanın en güzel yolu buydu. Hep ölüme gidenlerin gözlerinin önünden birkaç saniye içinde bütün hayatlarının geçtiğini duymuştu. Ama o şanslıydı. Özlediklerini, tekrar yaşamak istediklerini, anılarını, sevgilerini defalarca yaşamıştı son aylar içinde. Ne kadar bol zamanı olmuştu ölüme gitmek için. Neredeydi o genç süvari? İşte yeniden belirmişti odanın köşesinde. Çar Nikola'nın önünde selama durmuştu. Göğsüne nişan takıyordu Çar. Alkışlar, alkışlar ve menajli son bir binicilik gösterisi. Neler yapıyordu atının üstünde bu çılgın çocuk? Bu tarafa doğru yürüyordu şimdi. Gözleri pırıl pırıl lacivertti. Kimseye müdahalesi olmayan, kendinden emin tavrı, düz inen kemersiz burnu, derin bir çukurla şekil bulan ince çenesi onda ne kadar ciddiyet yaratıyorsa gözlerindeki renkli menevişlerde ve dolgun alt dudağının müstehsi kıvrımında da hayata alaylı bakan bir taraf vardı. Dimdik sert adımlarla yaklaşıyordu. Yaklaştı yaklaştı, yüz yüzeydiler. Seyit karşısındakine elini uzattı. Diğeri geriye çekildi ve başını olmaz gibilerden salladı. Seyit oturduğu yerden gayretle kolunu daha ileri uzattı. Eli diğerinin yüzünün üzerinden geçti. Şeffaf bir perdeden geçer gibi. Genç Seyit'in dudaklarındaki ifade iyiden alaylı bakıyordu şimdi. Aynada kendisini görmek isteğiyle yerinden kalktı. Bu kadar değişmiş olamazdı. Belki bir iki çizgi, belki biraz solmuştu. Ama bu çılgın delikanlıya gösterecekti fazla değişmediğini. Aynaya bakarsa o da anlayacaktı. Sedir'in yanında duran küçük masaya dayanarak kalktı ve onun üstünde asılı aynaya baktı. Tanrım. Sol eliyle masaya tutunurken diğeriyle yüzüne avuçladı. Hiç böylesine farklandığını hissetmemişti şimdiye kadar. Geçmişiyle hiç bu kadar yakın gelip karşılaştırmamıştı kendini. Ama işte şimdi geçmişi zaten arkasında duruyordu. Aynı aynaya beraber bakıyorlardı. Tanrım, Tanrım, senin ben olduğumu bilmesen inanamayacağım diye mırıldandı. Sonra diğerine sordu aynadan kendi yüzünü gösterip. Peki o zaman bu kim? Söyle delikanlı, bu çökmüş avurtlar, rengi gitmiş gözler, bunlar kimin? Hayal Seyit hala oradaydı. Artık gülümsemiyor, sadece aynadan ona bakıyordu. Beni bırakmayacaksın değil mi? Burada mı kalmak istiyorsun? Ziyan yok, nasılsa ben gideceğim. Masanın üzerindeki jilet paketini ağır ağır açtı, hayretti. Elleri titremiyordu, ciğerleri de artık ağrımıyordu. Sırtı dikleşmiş, bütün ıstırabı bitmişti. Gözleri parlıyordu, sanki bütün vücudu anlamıştı artık ebediyen dinlenmeye çekileceğini. Kendini bildi bileli hayatla inatlaşmamış mıydı? İşte şimdi de ölümle inattaydılar karşılıklı canı üzerine. Ola ola bir canı vardı ve onu da ya hayat kendi bildiğince bitirecekti ya da kendisi kendi seçtiği anda son verecekti o hayata. Madem son geliyordu ve bundan emindi, O son anı kendisi seçebilmeliydi. Hayatını bitirmiş olmanın keyfini kendisinden başkası yaşamamalıydı. Hayatının akışında hep eninde sonunda kaderin istediği yerlere sürüklenmişti. Ama o sürüklenişin bir sebebi hayatı canlı götürmek uğruna verdiği kararlardı. Halbuki artık öyle bir endişesi kalmamıştı. Artık kaderinin kendisini götürmek istediği yere gitmeye hazırdı. Yalnız bu defa da bir oyun yapacaktı kadere. Son noktayı kendisi istediği an, istediği yerde, istediği gibi koyacaktı. Üç jileti birden aldı, üst üste yerleştirdi. Sol kolunu dirseğinden kıvırıp bileğini kendisine doğru çevirdi. İşte şimdi kader şaşacaktı bu oyunla. Aynadaki görüntülere bakarak konuştu. İkinizi de kurtarıyorum, seni de delikanlı. O hasta adamdan uzaklaş, sen de git hayatını yaşa. Yumruğunu sıkmak istedi, gücü yoktu. Sadece parmaklarını kıvırabildi. Damarlarını görebiliyordu zaten. Ne kadar yorgun atıyor olmalıydılar. Onları da dinlendirecekti artık. Bu işi uzatmakta mana yoktu. Sağ eline aldığı üçlü jilet keskinliği olanca gücüyle sol bileğinin üzerinden geçti. Aniden yüzüne, aynaya, yerlere fışkıran kanla duyduğu acıyla kendine geldi. Bileği eli kandan gözükmüyordu. Sağ elinde jiletler parmaklarının arasına kanla yapışmış gibiydi. Onları silkeleyerek yere bıraktı. Masaya abandı, midesi bulanıyor, dizlerinin kesildiğini hissediyordu. Seslenmek istedi, dudaklarının arasından fısıltıdan başka bir şey duyulmadı. Buradan çıkmalı, kendini kurtarmalıydı. Kapıya doğru bir adım attı, sol kolunu artık hissetmiyordu. Kan öyle coşkulu akıyordu ki sanki 53 senedir hep dışarı çıkmak için beklemişti. İçindeki bütün kan onu terk ediyordu. Hayır diye mırıldandı, hayır yaşamak istiyorum. Düşmemek için duvara tutundu. İki kolunu birden uzatıp kan yüzüne boynuna sıcak sıcak sıçrıyordu. Fenalaşmak istemiyordu. Bayıldığı takdirde temelde uykuya gideceğini biliyordu. Dışarıya çıkmak için uğraşmalıydı. Ama vücudu artık onu taşımıyordu. Kendisini bir duvardan bir duvara savurdu. Kan içindeki elleri duvara yapıştıkça can havliyle açtığı parmaklarından kıpkırmızı kasımpatı gibi izler bırakıyordu. Birkaç sendelemeden sonra gözleri karardı ve kapıya varamadan yere yıkıldı. Alt kattaki kiracılar oturma odalarında çaylarını içiyorlardı. Yukarıdan gelen bir iki tok ses dikkatlerini çekmişti ama hole çıkıp kulak verdiklerinde başka bir şey duymayınca içeri girmişlerdi yine. Regaip Bey'in hanımı çaylarını tazelemek üzere mutfağa çıktığında tezgahın üzerindeki koyu lekeler garibine gitti. Hafifçe parmağını dokundurup baktı, burnuna götürüp kokladı. Allah Allah derken bir iki damla daha arkadan tezgaha düştü. Başını kaldırmasıyla avazı çıktığı kadar haykırdı. Allah'ım kan bu, Regaip koş. Sarı koca yukarıya koştular. Holden geçip sofanın merdivenliğinden deli gibi çıktılar. Kapıyı ittikleri an kadın boğuk bir sesle yere çöktü. Görüntü korkunçtu. Sofa kan gölüne dönmüştü. Duvarlar, halı, örtüler her yer kan içindeydi. Yüzü koyun yere düşmüş olan Seyit'in bileğinden hala kan akıyordu. Regaip Bey karısını kenara çekip kapıya fırladı. Polise haber vermek lazımdı. Niye yapmıştı bunu Seyit Bey? Niye yapmıştı? Mürvet Ortaköy'de bu sahneden buz gelmesini beklemişti. Balıkçıya gelen kamyondan talaşların arasından indirilen buz kalıbını kırdırtmış, kovaya doldurup aldığı gazoz şişelerini de içine yerleştirmişti. Evin olduğu yokuşun başına geldiği zaman karşıdan deli gibi gelen ambulansa ezilmemek için kenara çekildi. Elindeki buz kovası az kalsın düşecekti. Yoluna devam ettiğinde çeşmenin başından itibaren mahalleye yayılmış kalabalığı gördü. Çocuklardan birisine sordu. Ne olmuş yavrum, niye burada herkes? Çocuklar çok heyecanlı görünüyorlardı. Birazdan cevap verdiler. Adamın biri ellerini kesmiş teyze. Mürvet hangi komşusunun başına neler gelmiş olabileceğini düşünerek evine doğru ilerledi. Kendi kapısının önünde ve kalabalık polisleri gördüğü an içinde bir ürperti dolaştı. Koşarak geldi, kalabalığı yararak içeriye girmeye çalıştı. Komşuları ağlaşıyorlardı. Onu tutmak istediler. Hepsini iterek evine adım attığında ardına dayanmış olan sofa kapısından duvarları kana emmiş ahşapları gördü ve o an bir çığlıkla bayıldı. Seyit gözlerini hafifçe araladığında bembeyaz bir yerde olduğunu hissetti. Belki cennet buydu. Başka bir renk hatırlamıyordu zaten. Hep bu beyazlığın içindeymiş gibidir asırlardır. Ama yadırgadığı burnundaki kokuydu. Bu kan kokusuna tahammül edilir gibi değildi. Gözünün önünde bir de kırmızı renk kuşağı belirdi o kokuyla. Sol bileğindeki acının sebebini anlamak için başını yastığa çevirip gözlerini aşağıya doğru kaydırdı. Eli bileği sarılıydı. Sağ kolundan da kan veriliyordu. Demek yaşıyordu. Kurtulmuştu işte. Başında inanılmaz bir ağrı vardı. Ama artık öksürmüyordu. Sırtındaki ağrıyı da duymuyordu. Aslında garip olan gövdesinden ona sahipliğini hatırlatacak hiçbir mesaj gelmiyordu. Sanki artık kansız, cansız, damarsız, organları boşalmış bir küfeydi gövdesi. Yanı başında doktorun sesini duydu. Merhaba, nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Seyit sadece gözlerini kapayıp açarak cevap verdi. Ne dilini dudaklarını oynatamıyordu. Çok kan kaybetmişsiniz ama sanırım zamanında yetiştirmişler sizi. Bünyeniz de çok kuvvetli maşallah. Biraz hali olsa bu lafa gülecekti Seyit ama gülmek artık başkalarının işiydi. Gözlerini kapadı. Ses duymak, konuşmak istemiyordu. Şu an olduğu yeri anlamaya çalışıyordu. Terk etmeye çalıştığı ve gitmeyi istediği iki dünyanın arasında bir yerlerde takılıp kalmıştı. Ve bu yerin sadece geçici bir süre için onu ağırladığını biliyordu. Bunu doktor bilmese söylemese bile o biliyordu. Artık koftu, içi tükenmişti. Bu belki de Allah'ın ona nasıl bir dünya bıraktığını bir kez daha anlaması için yarattığı bir dönemdi. Kaç gün sürerdi acaba? Bir ara Mürvet'i yanında gördü. Belli ki ağlamıştı karısı. Eğilmiş soruyordu. Seyit neden? Seyit dudaklarını zorla kıpırdattı. Zaman dedi sadece. Zaman mı? Zaman. Sonra diğer yanında yaşlı gözlerle duran Şükran'a baktı. Başını tekrar halsizce çevirdi. Nerede? Kim? Leman. Seyit bunu söyleyebildi mi yoksa söylediğini mi zannetti anlayamadı. Kendi sesini bile duymuyordu. Kulakları çınlıyordu. Mürvet Leman'a haber vermek için birkaç kez düşünmüştü ama yıllardır içinde pekişmiş olan duyguları buna mani oluyordu. Leman daha yakın bir zaman önce ailesine müşterek verilen bir kararda yalnız bırakmamış mıydı? Mahkemede kocasını suçlamış olsaydı herkesin durumunu kurtarmış olacaktı ama yapmamıştı. Aksine Sabahattin'e geri dönmekle onları zor durumda bırakmıştı. Babasını da bu yüzden üzmemiş miydi zaten? Mürvet kocasının ızdırabından, ölüm döşeğinde yatmasından duyduğu derin azapla ruhunun derinliklerinden bir yerlerden gizliden suyusuna çıkan karmaşık bir hesap sorma duygusunu bir arada yaşıyordu şu anda. Deli gibi aşık olduğu, kıskandığı, uğruna çekmediği fedakarlık kalmadığı, erkeğini kaybedecek olmak fikri onu çıldırtıyordu. Ama diğer taraftan Leman'ı kucağına aldığı günden beri Seyit'in ona tanıdığı ayrıcalık, baba, kızın, Mürvet ve Şükran'ın dışlarcasına anlaşmaları, Seyit'in devamlı Leman'ı öpüp diğer kızını iğneleyecek fırsatlar bulması, Mürvet hep içten bir hesaplaşmaya itmişti. Seyit ile Leman'ın dargın kalmaları ve öyle ayrılmaları her ikisine de geçen senelere karşılık bir ders olacaktı. Hele Leman babasına benzeyen o dik başlılığıyla bunu çoktan hak etmişti. Hem belki karşılaşırlarsa babasını yine üzebilirdi. Düşüncesiyle kendisini kararında rahatlatacak bir bahane buldu. Seyit günlerini gecelerini kaç gündür yaşamaya devam ettiğini bilmiyordu. Arada uzaktan uzağa yarım yamalak bir şeyler duyuyor, görüntüleri algılamaya çalışıyordu. Etrafındaki her şey siyah, beyaz ve gri noktalar çizgiler halinde uçuşan görüntüler yaratıyordu. Eğer beklediğini görse netleşmesi için gayret sarf edecekti. Her kapı açılışında, her ayak sesinde kapıdan onun gelmesini bekleyerek bakıyor, sonra mahzun başını çeviriyordu. Doktorun Mürvet'e söylediklerini duydu hafiften. Bakın 5. güne geldik, çok kuvvetli bünyesi. Eğer intihara teşebbüs etmeseydi o ciğerler onu daha birkaç sene götürürdü bu güçle. İnşallah kan kaybını da zamanında önlemiş olalım. Hayır, daha senelerle yaşamak istemiyordu. Böyle yaşamak istemiyordu. Heybeli Adadaki genç hasta arkadaşına söylediklerini hatırladı. Ölüme hazır olunmaz. Ta ki ölüm gerçekten gelene kadar demişti. Ama o genç biliyordu ölümün geldiğini. Onun için hazırlanmıştı ve şimdi Seyit de biliyordu. Artık ölüme hazırdı. Ölüm çok yakınındaydı. Direndiği için, hayatı düşündüğü için ölemiyordu. Yeterdi bu kadar işkence. Hem kendisini hem ölümü uğraştırıyordu. Karısı ve Şükran ertesi günde uğramak üzere veda ediyorlardı. Yanağından öpüp odadan ayrıldılar. Kapı tekrar açıldığında bir ümit baktı. Hayır, gelen hemşireydi. Başını cama çevirip gözlerini kapadı. Artık bir gün daha istemiyordu hayatında. Bu dünyadaki zamanı tamamdı. Şimdi çok uzun zamandır özlediği ve yaşayamadıkları için ondan çok uzaklaşan sevdiklerinin dünyasına gitmek zamanıydı. Murka gençti. Senelerdir ayakları üzerinde durmayı öğrenmişti. Belki onsuz daha bile huzurlu olacaktı. Şükran bebekliğinden beri annesinin devamlı acımalarıyla kanat altındaydı. Hayatını herhalde yine öyle götürecekti. Yamanuçka'ya gelince babasını her özlediğinde bu umutlara, yapraklara bakarak onun hayaliyle özlem giderebilirdi çocukluğunda yaptığı gibi. Artık onları bırakmak zamanıydı. Bunu düşündüğü an beyni ve yüreği onu duymuşlardı adeta. Sigaranın ilk nefesini çeker keyfinde bir nefes aldı. Verirken bunun son nefes olduğunu biliyordu. 25 Ekim 1945 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde küçük bir haber yer alıyordu. Şehir haberleri ortasında. Ortaköy 3 Yıldız Sokak'ta Seyit Gülçınar adındaki şahıs bileklerini keserek intihar etmiş ve kaldırıldığı Zükür Hastanesi'nde kurtarılamayarak vefat etmiştir. Üsküdar barda bahçe içindeki evde genç bir kadın gazeteye kapanmış hıçkırıklar içindeydi. Bir daha göremeyeceği, sarılıp kucağında ağlayamayacağı sevgili babası için ağlıyordu. Kimse haber vermemişti Leman'a ne babasının intiharına ne hastanede can çekiştiğine dair. Babası ölüm döşeğindeyken bile istememişlerdi bir araya gelip kucaklaşmalarını. Günlerce ağladı Leman. Babasının son olarak elini tutup oturduğu günden geriye doğru genç kızlığını, çocukluğunu, bebekliğini yeniden babasıyla beraber yaşayarak ağladı ağladı. Ekim sonu bir akşamdı. Perdeleri kapamak üzere cama yaklaştı. Lacivert gökyüzünde kurşunlu bulutlar dolaşıyordu. Başını kaldırdığı an yakaladığı bir bulutta babasının sözlerini hatırladı. Büyük yalnızlıklar özlerinden hissettiğin zaman Tanrı'yı an. Mesela bulutlara bak, ağaçlara bak ve düşün. Tanrı her şeydedir ve her yerdedir. Onun sana ne kadar yakın olduğunu düşün ve ben de onu düşündüğüm için belki bir bulutta, belki de bir ağacın yaprağında seninle buluşur, hasret gideririz. Bir parlak beyaz bulut vardı gökyüzünün karanlığında. Leman işaret parmağını camın üzerinde oynatarak adeta buluta dokundu. Ağlıyordu. Epilog. Kurt Seyit'in ölümünden birkaç ay sonra baharda Şura Amerika'dan İstanbul'a ziyarete geldi. Yanlar kendisini Florya'daki otelinde ağırladı. Seyit'in hayatını Şura'ya daha iyi kim anlatabilirdi ki ve hayatından daha zor olan ölümünü. Şura İstanbul ve ablası Valentina ile iki ay hasret giderdikten sonra Amerika'ya kendisini bekleyen kocasına döndü. Murka uzun süren buhranlardan sonra kendisini toparladı. Çalışarak kimseye muhtaç olmadan yaşamını sürdürdü. Çevresinin ısrarları ile ikinci bir evliliği denediyse de başucundan indirmediği Kurt Seyit'in fotoğraflarını yeni kocası bir seneden fazla tahammül edemedi, ayrıldılar. Murka bugün 87 yaşında ve iki kızından olan 4 torunu ve onlardan doğan 5 büyük torunu var. Kurt Seyit ölümünden seneler sonra geriye döndü. Torunu Nermin'in çalışma masasındaki yerinden geride bıraktıklarının hayatını izliyor. Nermin'den başkasıyla konuşmuyor, şu an beraber iki kitap daha yazıyorlar. Biri Şura'nın hayatı olacak. Kitabın sonu. 27 Ocak 2000.